Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca bir parça hayatın, gündemin içinden kopup ruhumuzu sadece edebiyatla sakinleştirmeye, inceltmeye yardımcı olmak üzere burada buluşmayı kabul ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın, çağırın diğer dostları da, onlar da gelsinler. Gündem acayip saçmalaştı. İnsanların aşağılanması, kendimizi nerede göreceğimize ilişkin abuk sabuk sözler, bir turistten daha mı değerliyiz, daha mı değersiziz tartışması. Bugün yaşanan bütün iğrençlikleri bir kenara koyalım. 40 dakika, 45 dakika, hadi belki son olur bir saat, bir parça ruhumuzu sakinleştirelim, biraz zenginleştirelim kendimizi. Çünkü bugün konuşacağımız şey biraz daha farklı. Bugüne kadar yaptığımız edebiyat yayınlarından biraz daha farklı olacak. Gerekçesi de şu, bir kere Orhan Veli'yi konuşacağız. Bugüne kadar biz hep bir kitap üzerinden gittik. Yani bir yazarı konuştuk, bir şairi konuştuk ama hep onun bir kitabı vardı elimizde. Bugün öyle bir kitap olmayacak. Bu masanın üzerinde şu anda onlarca kitap var. Çünkü ardında yüzlerce şiir bırakmış. Bunun yanında çok bilinmeyen düz yazılarıyla, tiyatro kuramına ilişkin çok önemli yazıları ve çevirileriyle, insanların edebiyatın her alanında bir şey yapmasına ilişkin çabalarıyla var olan çok önemli, çok büyük bir değeri konuşacağız. Ve bunu 36 yıllık kısacık bir yaşamın içine sığdırmış, sadece bu kadar zaman içinde yüzlerce önemli, değerli insanın bir arada olduğu Orhan Veli'nin 36 yıllık yaşamı içindeki, belki hani öyle adlandırılıyor ya, güzel dönem, Belle Époque deniyor. O aslında başka bir dönemi simgeliyor. Böyle bir parça Fransa-Prusya Savaşı'ndan sonra Birinci Dünya Savaşı'na kadar geçen, dünyanın özellikle Fransızların böyle adlandırdığı o güzel dönem, muhteşem dönem olarak adlandırılan edebiyatın, sanatın her kolunun, aşkın, hepsinin daha fazla hayatın içinde olduğu bir dönem. Türkiye'nin böyle bir dönemi var. Bence bugün biraz da bunu konuşalım. Bu yolculukta özellikle yardımını aldığım, daha en baştan adını anmam gerekiyor çünkü, bugün bu yolculuk boyunca bize çok yardımcı olacak. Bana şu son 15 gün içinde çok yardımcı oldu. Çok başını ağrıttım. Olmadık saatlerde aradım. Hatta oturup böyle karşılıklı birer kadeh bir şey içme özlemimizi her seferinde dile getirdik ama Doğan Hızlan'ın deyimiyle edebiyatın arkeoloğu Haluk Hoca, Haluk Oral bu kitapta bize yardımcı olacak. Bu yazı şairde Orhan Veli'nin bir roman kahramanı olarak portresi. Bu kitabı mutlaka ama mutlaka hepinize tavsiye ediyorum. Yani burada çünkü çok farklı bir Orhan Veli göreceksiniz ama asıl benim dün kendisine de sordum, fikrini aldım. Sağ olsun o da evet böyle bir şey daha mantıklı olabilir dediği için bu kadar rahat söylüyorum. Biz bugün o dönemi de konuşacağız. O güzel insanları, o yaşamı, belki Türkiye'nin kendi Rönesansı'nı konuşacağız. Çünkü orada 1920'lerin hemen sonundan başlayıp 1940'lara, 50'lere kadar, hadi bir parça sıkın, 55'ten sonra artık tamamen sağından solundan budanarak, sonra kopartılıp yok edilerek bitirilen Türkiye'nin o müthiş Rönesansı'nı, Anadolu devriminin devamını da konuşmuş olacağız. Bugün yola Orhan Veli ile çıkacağız. Orhan Veli'nin şiirleri, öyküleri bize yardımcı olacak dedim ya. Ama Orhan Veli'nin aşkları da aynı zamanda burada gidecek. Pek çoğunuzun çok iyi bildiği, duyduğu Nait Hanım'ın adını duyacaksınız burada çok çok. Bella Hanım'ın adını duyacaksınız. İsimlerini bilmediğiniz 16 yaşında bir köylü kızını, Binnaz'ın adını duyacaksınız mesela. O da bir aşk. Ama sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bazı erkekler ve bazı kadınlar, artık bunu edebiyatı biraz daha derinlemesine çalıştıkça daha da rahat söyleyebiliyorum. Bazı erkekler ve bazı kadınlar tek kişiye ait olamıyorlar. Gerçekten böyle bir sıkıntı var. Orhan Veli de onlardan bir tanesi. Ve hayatını böyle yaşıyor. Bu övünülecek bir şey midir? Kuşkusuz değil. Böyle bir sorunun yok. Onun da yok zaten. Ama onun kendiyle ilgili böyle bir telaşı var. Yaşamak, yaşamayı hem içinde var olarak hem de anlatarak var olabilmek gibi bir derdi var. Ve bu yayın boyunca göreceksiniz. Çok sık haksızlığa uğramış insanlardan bir tanesi. Ona haksızlık yapanların pek çoğu daha sonra değerini anladıktan sonra yanına inceden gelmeye çalışmışlar ama dediğim gibi 36 yıl sürmüş. 1914'te başlayıp 1950'de noktalanmış. Nisan'ın 14'ünde başlayıp Kasım'ın 14'ünde son bulmuş kısacık bir yaşam. Artık geride bıraktıktan sonra ona, şiirine yapılan haksızlıklar. Mesela bu yayın içinde konuşacağız, belki ilk kez duyacaksınız. İntihal ile suçlanıyor, hem de öyle böyle değil. Hem de onu intihal ile suçlayanlar öyle insanlar ki, Necip Fazıl bunlardan bir tanesi mesela. Açık açık söylüyor, yazıyor, çiziyor hatta. Karın gurultusu olarak adlandırıyor garip şiirini. Sadece o mu? Hayır. Atilla İlhan'ın böyle sözleri var. Çok ağır sözler bunlar. Ama buna rağmen bildiği yoldan şaşmayan bir insanın, edebiyata gerçek değerini veren bir insanın hayatı bu. Orhan Veli 1914 yılında İstanbul'da, Beykoz'da doğuyor. Ve doğduğu zaman babasının görevi aslında onun kaderini de bir parça belirleyecek nitelikte. Çünkü Beykoz'da doğduğu yer, dedesinin, annesinin, babasının evi, anneannesi, dedesi, babası, annesi, bir küçük kardeşi Adnan Veli ve en küçüğü Firuzan Hanım'la beraber, daha sonradan o aileye katılıyor 1924 yılında, 10 yaş küçük kendisinden. Ama orada güzel bir yaşamları var. Babası ilginç bir adam, Mehmet Veli Bey. Mızıkayı Hümayun'dan itibaren, yani sarayın orkestrasından itibaren çok ünlü bir klarnet sanatçısı aslında. Ve o klarnet sanatçılığı hayatının devamında Cumhuriyet ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanlığı bandosunun şefliğine kadar giden, önce orada solist sanatçı, klarnet sanatçısı olarak bando şefliğine kadar giden bir süreç açıyor önünde. Ama elbette sadece bununla kalmıyor. Çünkü aynı zamanda bu hayatın İstanbul'dan Ankara'ya da taşınması demek. Orhan Veli'nin hayatını anlatırken bugün dedim yani pek çok destek alacağım, önemli destekler diye. Bunlardan bir tanesi de Haluk Hoca, Haluk Oral gibi. Bugün Orhan Veli şiirleri okurken, hani Zorba'yı konuşurken de yapmıştık ya, burada gerçekten bir boşluk oluyor. Özellikle okunacak şiirlerden bir tanesinin altında hakiki bir boşluk var. Müziksiz, melodisiz olmuyor Orhan Veli'nin de söylediği gibi. Orada da sevgili arkadaşım İklim Tamkan, yani 15 dakikalık bir improvize kaydını yolladı. Bunu kullan diye, sağ olsun, yayın içinde göreceksiniz. Haluk Hoca ile ilgili bir teşekkür daha. Burada yayında göreceğiniz fotoğrafları paylaşmaya izin verdi. Yani desteğini anlatamam, hakikaten hakkını ödeyemem bu yayınla ilgili olarak. Dedik ya, Mehmet Veli'nin oğlu, hani Orhan Veli o ünlü şiirinde diyor, Veli'nin oğluyum tarifsiz kederler içinde diye. Veli Bey görevi nedeniyle Ankara'ya gelmek zorunda kalıyor ve Ankara'ya ailesini toplayıp geliyor. Ankara hayatı Orhan Veli için önemli. Neden? Çünkü Ankara'da Gazi İlkokulu'nda başlayan hayatı İstanbul'dakinden biraz daha farklı oluyor. Arkadaşlıklarla daha çok şekillenmeye başlıyor. Hani burada hep size anlatıyorum. Bazılarınız inanıyorsunuz, bazılarınız inanmıyorsunuz, biliyorum. Ama Ankara'nın dostluğu farklıdır diyorum ya. Çünkü burada insanların hayatını, kafasını çelecek, başka yerlere yönlendirebilecek pek ortam yoktur. Hele o günleri düşünecek olursanız, 1930'ların başından bahsediyorum. O günleri düşünecek olursanız hiç yok. Ve o dostluklarla birlikte Orhan Veli'nin kaderi şekillenmeye başlıyor aslında. Çünkü Gazi İlkokulu'nun ardından öğrenci olarak gittiği Ankara Lisesi'nde, o dönemki adı erkek lisesi tabii, taş mektepte diyenler var ama önce liseye başladığı dönemde ilginç bir tesadüfle Oktay Rıfat'la tanışıyor. Arkasından onlardan bir sene sonra Melih Cevdet katılıyor aralarına. Kadroyu anlatabilmek mümkün değil tabii. Yani bunu söyleyebilmek çok çok zor. İfade etmek son derece zor. Çünkü bu grubun içinde bir de şöyle düşünün. Öğretmenleri de Ahmet Hamdi Tanpınar. Böyle bir kadro var. Hani diyorum ya, boşa söylemiyorum bunu. Gerçekten muhteşem bir dönem bu. O bizim için gerçek bir Rönesans olarak adlandırılabilecek bir dönem. Deve gibi kopartılmasa elbette. Ona da geleceğiz zaten. Mutlaka ama mutlaka o 1946 seçimleri, ardından bir sonraki seçimlerde Demokrat Parti iktidarı ve her şeyin takır takır doğranması, CHP'nin o dönemki yöneticileri de dahil olmak üzere siyasetin müdahalesiyle birlikte. Ama burada bu arkadaşlık, bu dostluk başladıktan sonra okul gerçekten çok verimli bir okul kendisi için. Ve burada bu okulun içinde eğitimini devam ederken bu sadece bu insanlarla tanışmıyor. Aynı zamanda tiyatroyla tanışıyor. Tiyatroyla birlikte edebiyata merak sarıyor. Çünkü kendisini yazmak konusunda çok yönlendiren insanlar var. Mutlaka yazmalısın, mutlaka anlatmalısın bunları diyerek. Ve o dönemin dergilerine, işte Varlık Dergisi'ne şiirler yollamaya başlıyor Orhan Veli. Zaten hepimizin bildiği o hikaye işte orada gerçekleşmeye başlıyor. Yani 1936 yılındaki o ilk şiirin yayınlanmasının ardından 1941'de Garibe gelene kadar, ki şu kitap her şeyi değiştiren kitap işte. Yani bu tıpkı basımı elbette, ama normalde bununla birlikte bir şiir manifestosu yayınlanacak. Onunla birlikte de Türkiye'de edebiyat geleneğinin içinde de şiir bambaşka bir yere evrilecek. Ama dedim yani burada Orhan Veli'nin, Oktay Rıfat'ın, Melih Cevdet'in biz sadece adlarını biliyoruz. Ama o dönem aynı zamanda Türkiye'nin kendi kalkınma hamlesini de yaptığı, sanatın bunun içinde çok yer aldığı dönemlerden bir tanesi. İlginç tesadüfler yaşanıyor. Mesela Atatürk Ankara Lisesi'nde mezuniyet sınıfına geldiklerinde, yani artık son sınıfa geldiklerinde 1936 yılında, ki zaten bundan sonrasında artık işte o hani memuriyet hayatı başlayacak. Önce İstanbul'da Edebiyat Fakültesi, Edebiyat'ta felsefe bölümünde hayat. Ondan sonra işte PTT'de memurluk dönemi falan. Lise bitirme sınavında Atatürk giriyor sınavlarına. Çok tuhaf bir şey. O dönem işte Gazi diye anılıyor ya, öyle söyleniyor. Milli şef, ebedi şef, özür dilerim. Gazi önce Ankara Kız Lisesi'ne gidiyor. Ondan bir hafta sonra da tam bitirme sınavlarının olduğu dönem Ankara Lisesi'ne geliyor, Taş Mektebi. Erkek öğrencilerin bitirme sınavlarına giriyor. Onlara sorular soruyor. Bir de biliyorsunuz hani Atatürk'ün şöyle bir özelliği var. Bu soruları haybeye sormuyor. Yani sorup aferin sana çocuğum falan değil derdi. Öyle bir şey değil. Gerçekten eğitimin niteliğini, kalitesini ölçmeye çalışıyorlar. Ve orada Orhan Veli de sınava alınanlardan bir tanesi. Kardeşi Firuzan Yol yapan anılarında zaten şöyle bir şey de anlatıyor. Osman Taner Kıra verdiği bir röportaj var. Bu yayında onu da kullandım. Biz diyor Atatürk'ün sofrasında çok bulunduk. Çiftlikteki evde Gazi oraya gittiği zaman hafta sonları özellikle babam da bando takımıyla orada olur. Biz de giderdik, masanın içinde olurduk, görürdük. Ama bu sınav hikayesi biraz daha farklı bir hikaye. Çünkü onların içinde öyle insanlar var ki o insanları gerçekten yakalıyor Atatürk. Bakın Haluk Hoca'nın kitabında, Haluk Oral'ın kitabında, bir roman kahramanı Orhan Veli kitabında çok acayip bir ayrıntı var. Hani öngörü diyoruz ya. İşe buradan başlayalım. Tek bir kitap konuşmayacağız nasıl olsa. Diyorum ya, burada onlarca kitap var şu anda. Onların içinde gezineceğiz. Ben yakaladıkça, fırsat buldukça şiirlerini okuyacağım size. Çocukları sınav yaparken içlerinden Aydın isminde bir çocuğa özellikle takıyor Atatürk. Tam kelimenin anlamıyla takıyor. Çünkü çocuk tarih konusunda bütün sorularına müthiş cevaplar veriyor. Müthiş dolu cevaplar ve yorumlu cevaplar veriyor. Ne olmak istiyorsun diye sorduğunda da mühendis diyor. Atatürk bunun üzerine diyor ki sen mühendis olma. Sen tarih okumalısın. Mutlaka tarih okumalısın. Ondan sonra da Reşit Galip var yanında. Reşit Galip'e dönüp diyor ki bu çocuğa bir ödül verin. Tabii ilk akla gelen takdirnameyle ödüllendirmek. Bunu söylediği zaman Reşit Galip diyor ki bu çok küçük. Yurt dışına yollayalım bu çocuğu. Müthiş zeki bir çocuk çünkü bu. Mutlaka değerlendirilmeli. Peki efendim diyor, Avrupa'ya işte hani o dönemde gönderilen çocuklar var, onların arasına alalım. Olmaz diyor, olmaz. Avrupa'da değil. Yani bu çocuğun edebiyat, sanat, o alanlarda başka bir şey yapmasına, kimya, fizik çalışmasına gerek yok. Bu çocuk tarih okumalı ve şu anda bu işte en ileri olanlar, en ileri medeniyet Amerika. Bu çocuğu mutlaka Amerika'ya yollayın. Hikayeye bakar mısınız ya? Yani bunun yaşandığı sene 1931. Gerçekten inanılır gibi değil. 1931 yılında yaşanıyor. Sami Nafiz Tansu. Bu genç hala Amerika'da tarih tahsilindedir diye bir dipnot koyuyor yazısına. O sırada Aydın Harvard Üniversitesi'nde bilim doktorası yapıyor. Ordinarius Profesör Doktor Aydın Sayılı, Mustafa Kemal'in büyük bir isabetle öngördüğü gibi bilim dünyasında yerini alıyor. Ve şöyle diyor Haluk Hoca, eğer cebinizde 5 lira varsa çıkartıp arkasına bir bakın. Lisede Oktay Rıfat ve Orhan Veli'nin sınıf arkadaşı olan bu değerli bilim adamının resmini göreceksiniz. 5 liranın arkasındaki resmi olan Ordinarius Profesör Aydın Sayılı. Öngörüye bakar mısınız? Bu çocuk mutlaka tarih okusun. Yani baktığı yer öyle başka, öyle tuhaf bir yer ki geldiği yer. O öngörüyü gösteriyor. Neyse, bizim konumuz Atatürk değil, bizim konumuz Orhan Veli. Ama orada, o da içinde, Orhan Veli dediğimiz insan kim? Biraz baştan anlayabilmek için, buna yol verebilmek için belki, kendisinin Muvaffak Sami Onat'a verdiği, mektup yoluyla verdiği bir nevi öz yaşam öyküsünde anlattığı kendi biyografisine bakalım. Diyor ki, kimsiniz, nesiniz, biraz kendinizi anlatır mısınız gibi sorular var. Ve o soruların içinde Orhan Veli kısa hal tercümem diye başladığı ikinci bölümünde diyor ki, değmez. Fakat madem ki istiyorsunuz yazayım. 1914'te doğdum. 1 yaşında kurbağadan korktum. 2 yaşında gurbete çıktım. 7'sinde mektebe başladım, 9'unda okumaya, 10 yaşında yazmaya merak sardım. 13'ünde Oktay Rıfat'ı, 16'da Melih Cevdet'i tanıdım. 17 yaşında bara gittim. 18'de rakıya başladım, 19'dan sonra avarelik devrim başlar. 20 yaşından sonra para kazanmasını ve sefalet çekmesini öğrendim. 25'te başımdan bir otomobil kazası geçti. Çok aşık oldum, hiç evlenmedim, şimdi askerim. Askerdeyken doldurduğu bu bir çeşit anket aslında hayatını da anlatıyor. Dedik yani aile Ankara'ya taşınıyor Mehmet Veli'nin görevi nedeniyle. Ankara'ya geldikten sonra burada Atatürk Lisesi'nin içinde Sesimiz dergisiyle yani kendi yazdıkları çizdikleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ama yetmiyor tabii, hiçbiri için yeterli değil. Çünkü şiirde bambaşka bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Dertleri bu değil. Ama burada yayının içinde özellikle aklınızda mutlaka ama mutlaka kalması gereken bir cümle. Lütfen bunu bir yere yazın. Orhan Veli'nin, Oktay Rıfat'ın, Melih Cevdet'in birlikte yapmaya çalıştıkları şey Garip Akımı, birilerinin Atilla İlhan'ın söylediği gibi mesela ya da Necip Fazıl'ın söylediği gibi beceriksizliklerinden falan değil, şiiri yapamadıkları için değil. Yani kendilerine Fransa'dan arakladıkları bir tarzı getirip illa bunu yapalım dedikleri için değil. Gerçekten yeni bir şey yapma arzularından dolayı. Çünkü yapamadıkları için değil, yapmak istemedikleri için eski şiire devam etmiyorlar. Bence bu yayın içinde en çok aklınızda kalması gereken cümle bu. Çünkü bütün bunlar bittikten sonra onun anlattığı şeylerle, etkiledikleri insanlarla birlikte edebiyata bıraktığı iz bu zaten. 36 yıllık bir yaşamın içinde yüzlerce şiir, kimi diş fırçasına sarılmış, kimi cebinde bir yerden çıkıyor, kimi bir meyhane masasında unutulmuş. Ama bütün bunlar, hiçbiri şiir değerinin altında kalmıyor. Neyse. Yerleştikten sonra Ankara'ya, aile burada yaşamaya başlıyor. İşte herkes okullarına devam ediyor ama bu şiir macerası giderek daha da güçleniyor Orhan Veli için. Beraberinde Oktay Rıfat'ın, Melih Cevdet'in de olmasıyla birlikte bu üç arkadaşın birlikteliği son derece önemli bir yola giriyor. Bu arada üç arkadaş deyince hepinizin kafasında şu fotoğraf vardır. Burada hani o ünlü şiirde olduğu gibi bir parkta çektirmişiz dördümüz. Orada başlayan o şiir var ya, ünlü şiir. Onun içindeki Orhan Veli ile birlikte başlıyor. Yanlarındaki, hemen onun yanındaki arkadaşları Şinasi, Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile yan yana devam ediyor. Burada aralarındaki Şinasi'nin önemli bir özelliği var. Bunu da unutmayalım. Şinasi'nin babası o dönemde Ankara'nın en ünlü restoranlarından, meyhanelinin bir tık üzeri Üç Nal'ın sahibi. Yani aynı zamanda bu insanların, demin Orhan Veli'nin anlattığı o öz yaşam öyküsünün içindeki yaşamlarının da bir yerde sponsoru. Ve bir de Şinasi diye adlandırdığı için aslında Şinasi ve buna yıllar boyu son derece alınıyor. Ama şu gencecik insanların gördüğünüz yüzleri aslında hepsinin hayatının bizim hayatımızın ne kadar içinde olduğunu gösteriyor. Bu birliktelik Varlık Dergisi'nde ilk şiirlerin yayınlanmasıyla artık belli bir rotaya giriyor. Çünkü Varlık Dergisi'nin içinde çıkan şiirlerle Yaşar Nabi'nin önemli desteği, elbette yani gençlere böyle bir alan açması, onların yeni iddialarını bir şekilde yer vermesi, anlatabilmesi, 1936 yılında öncesinde işte İstanbul'a gidip Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okumaya başlayan Orhan Veli'nin hayatında pek çok şeyi değiştiriyor. Çünkü İstanbul'a gittiğinde, İstanbul'a geri döndüğünde diyelim daha doğrusu, bu kez öyle insanlarla bir araya geliyor, öyle arkadaşlıklar kuruyor ki işte o dediğimiz Bel Epok, muhteşem çağın, güzel çağın başlangıcını beraber gerçekleştirecektir insanlar bunlar. O sofralarda, birlikte oturdukları sofralarda kimler yok? Sait Faik var, Sabahattin Eyüboğlu var ki bugün yayında ona ayrı bir başlık edeceğiz. Özel bir ricamı da söyleyeceğim. Ben ricada bulundum ama daha çok insanın Sabahattin Eyüboğlu'nu tanıması lazım çünkü bana kalırsa. Mina Urgan var, Bella Hanım var. Aklınıza kim gelirse, o dönemki şiirin, edebiyatın, sanatın içinde kim varsa, Mücap Ofluoğlu var, Ercüment Beysatlav var, aklınıza gelebilecek herkes, Şevket Rado var. Hepsi bu ortamın içinde. Ve bu insanlar sabahtan akşama kadar kimilerine göre serserilik yapıp, kimilerine göre edebiyatı, sanatı daha çok yücelterek devam ediyorlar yaşamlarına. Hepsinin temel bir derdi var. Sadece bir tane derdi. Yaşamı bir parça daha anlamlandırabilmek ve bunu sanatla yapabilmek. Ama şunu unutmayın lütfen. Bunlar hiçbiri oturduğu yerde kendi kendine bunalım yaratmış insanların işleri değil. Bu insanlar aynı zamanda okuyorlar çünkü. Hepsi çok fazla okuyor. Dünya edebiyatına çok hakim ve aynı zamanda Bir yandan da o edebiyatı dünyada sanatın yansımalarının tamamını Türkiye'ye getirmeye çalışıyorlar. Şimdi burada şöyle bir ayrım yapmak zorundayız. Yani hani burası sadece edebiyat oluyor, olması gerekiyor ama maalesef bu nokta bizim edebiyattan biraz çıkmamızı, bir parça siyaseti konuşmamızı gerektiren dönem. Çünkü dönemin içinde o şekillenmeyle birlikte bazılarının Orhan Veli'ye çok haksızca saldırdığı gibi o dönemde devam eden toplumcu şiirlerin bir parça daha işte mesela Nazım Hikmet etkisinin tesirinde çok olmadığı söyleniyor. Anlatılıyor bunlar, söyleniyor ama orada yazılan şiirin bir farklılığı var ve Orhan Veli de bu eleştirilerin dışında değil, yaşadığı çağın eleştirel bakışının dışında falan değil. Böyle görünmüyor ama bir takım insanlar ısrarla böyle derd üstü murad üstü yaşayan, sabahtan akşama kadar vur patlasın çal oynasın, içen sağda solda sızan bir insan olarak adlandırıyor. Değil, öyle bir yaşam değil aslında anlatılan hikaye. Çünkü 1936'da bu Ankara'ya gidişle birlikte, PTT'ye girişle birlikte aslında genç bir adam değil, artık 22 yaşında. Yani o dönem için 36 yıl sürmüş bir hayat için söylüyorum, yoksa gencecik 22 yaşında pırlanta gibi bir adam ama Ankara'ya gidişle birlikte aslında yaşamında başka bir pencere açılıyor tekrar. Çünkü o geçmişte kalan dostluklarla birlikte artık edebiyat bambaşka bir rotaya giriyor. O rotanın içinde Türkiye'de edebiyatın açılacağı, edebiyatın ebediyen değişeceği belki bambaşka bir yol var, bambaşka bir yolculuk var. Ve Ankara yılları aynı zamanda ona hem çok büyük aşklarını, çok büyük çilelerini, zaman zaman yoksulluklarını hepsini tattırıyor. Ama orada yaşadıkları, Ankara'da o yaşamın içinde bir araya getirdikleri aslında hayatını oluşturan şeyler. Çünkü bu düzlemde Orhan Veli'nin yaşadıklarının içinde öyle şeyler var ki kendisi anlatırken zaman zaman verdiği röportajlarda söyledikleriyle bunun aslında nereye evrildiğini de anlatıyor. İstese de istemese de o yapının içinde Türkiye'de edebiyatı değiştirmeye başlıyorlar. Herkes yazdıklarıyla, çizdikleriyle ama sabahlara kadar. Özellikle Bella Hanım'ın, Bella Kent'in anılarında çok fazla var bu. Onunla ilgili yapılmış belgeselde de zaten anlatılıyor. Bir parça sabahlara kadar devam eden sohbetlerin içinde edebiyat konuşuluyor mesela. Bugün baktığımız zaman belki hepimize çok uç örnekler gibi geliyor. Ama değil. Bu ülke bunları yaşadı. Hem de bundan 80 sene önce yaşadı. Şimdi yaşanmamış gibi davranılıyor. Üzerinden silindir gibi geçilmiş darbelerle, büyük cahil cesaretleriyle, köy enstitülerinin kapatılmasıyla. Düşünsenize, burada öyle hikayeler var ki bu yaşamın içinde. Hani hep bu adı geçen Bella Hanım var ya, olmaz ki, böyle de yatılmaz ki dediği şiir. Anlatamıyorum şiirini yazdığı insan. Orhan Veli'nin anlatamıyorum şiirini yazdığı, uğruna söylediği insan gerçekten aşkını anlatamadığı için söylüyor o şiiri. Ve yazıp bir sohbet sırasında son derece utangaç bir tavırla yazıp veriyor o şiiri ona. Hani diyor ya, bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce diye. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum, anlatamıyorum diyor ya. Anlatamadığı aşkı işte. Bella Hanım aşkı. Ama o Bella Hanım aynı zamanda bazılarının söylediği gibi böyle sabahlara kadar bohem hayatın içinde çıkan bir genç kız değil. O genç kız hiç ihtiyacı olmamasına rağmen, hayatı boyunca son derece rahat yaşayabileceğine rağmen gidip zorlayarak, Hasan Ali Yücel'i zorlayarak, araya insanlar sokarak köy enstitülerinde öğretmen olmak istediğini söylüyor. Diyor ki ben dil biliyorum, 3 dil konuşuyorum. Hem de çok iyi derecede konuşuyorum. Ya beni öğretmen yapın. Ama kızın şöyle bir durumu var. Bir Yahudi, o dönemde Yahudi karşıtlığı çok artık şişmeye başlıyor. Çünkü biliyorsunuz dünyada da yükselen faşizmle birlikte böyle bir akım var. Bir, böyle bir sıkıntısı var. İki, aynı zamanda hani üniversiteyi bitirmiş bir insan değil. İş öyle bir noktaya geliyor ki Hasan Ali Yücel'den defalarca rica ediliyor. En fazla şunu yapabileceğini söylüyor Hasan Ali Yücel. Ben bunu İsmet Paşa'ya söyleyebilirim. Anlatırım. Ama hani olur mu olmaz mı orasına bir şey diyemem. Söyleniyor İsmet Paşa'ya. Çünkü ısrarla Ankara'da Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nde çocuklara dil öğretecek bir öğretmen aranıyor. Diyor ki İsmet Paşa, koskoca Türkiye'de bir insan bulamadınız mı ya diyor, bulacak yani öğretmenlik yapacak burada. Hasan Ali Yücel diyor ki bulduk. Bulduk da yani biraz ilginç bir durumu var. Neden? Kızın adı diyor Bella. Ne yapalım diyor, ismini mi değiştireceğiz diyor. Ya diyorlar ki 18 yaşında. Ya diyor, çağırın gelsin, öğretebilecekse öğretsin. Ve bu kız o dönemde öğretmen statüsü verilemeyeceği için kütüphane görevlisi olarak, bakın bir köy enstitüsünün içinde, Hasanoğlan'da, burası yüksek köy enstitüsü biliyorsunuz Ankara'daki, orada kütüphane görevlisi sıfatı verilerek çocuklara İngilizce öğretmeye memur tayin ediliyor. Bu öyle önemli bir bakış ki insanın tüylerini diken diken eden bir bakış bu aynı zamanda. Çünkü o günlerin koşulları içinde, hani hep söylüyorum ya yayınlarımda ısrarla, benim için Türkiye'deki temel çelişki, temel kavga budur. Türkiye'de bizim tarihimiz köy enstitüsünü kurmak zekasını gösterenlerle onu kapatmakla övünenler arasındaki kavgadır. Yüzyıldır devam eden kavgamız bu bizim. Ve orada köy çocuklarına İngilizce öğretiyor. Köy çocuklarına keman öğretenler var aralarında. Köy çocuklarına edebiyatı anlatanlar, roman anlatanlar var. Ve onlardan bir tanesi, hani bugün sadece size öyle anlatıyorlar ya, Bella aşklarından bir tanesi Orhan Veli'nin, aman canım onlarca kadından bir tanesi. Değil, öyle basit değil bu iş. Hepsinin hayatın bir yerinden tutmuşluğu var. Bugün bu ülke bir yere geldiyse herkesin ilmek ilmek ördüğü bir dantelin sonucunda geliyor aslında. Hepsinin içinde Bella Hanım'ın hikayesi de küçücük bir hikaye ama son derece önemli, ayakları yere basan bir hikaye. Orada o evin içinde sabahlara kadar devam eden sohbetlerde kimler var? Yani Sabahattin Ali hayatın bir yerinden böyle geliyor geçiyor. O da Bella Hanım'a aşık. Özür dilerim. Burada bir şey var, karışıklık var. Ama orada o hayatın içinde, o eve girenler, çıkanlar, sabahlara kadar devam eden edebiyat sohbetlerinin içinde kendilerine bir yol arayan gencecik insanlar var. Ve o gencecik insanlar edebiyatın içinde çıkış yolu arıyorlar diyorum ya. Mesela burada belki Orhan Veli'nin hikayesi, siz de baktığınız zaman hayatınıza böyle gelebilir. Hakikaten böyle bir şey düşünebilirsiniz. Ya bu adam... Sonuçta baktığında, hani kendisi diyor ya, beni bu güzel havalar mahvetti şiirinde. Böyle havalarda istifa ettim Efkaf'taki memuriyetimden diye. Bahsettiği PTT memurluğu aslında. PTT'nin içinde dış ilişkilerden sorumlu bir birim var. Kendisi de Fransızca, çok iyi Fransızca bildiği için o birimde çalışmaya başlıyor. Ama yani hayat bir yere kadar gidebiliyor. Çünkü 1941 yılında, o 5 senenin sonunda istifa ediyor, artık buraya kadar geliyor. Ve... O ana kadar da hep anlatılanlar, kendisiyle ilgili tutulan raporlarda öyle deniyor, işte sicil işleniyor ya, uyumsuz bir kişilik, işe sürekli geç kalıyor falan, böyle şeyler. Çünkü hayatı böyle değil Orhan Veli'nin, böyle bir yaşam değil onun kafasındaki. Hep böyle kalabalık içinde yalnız olmak, Sait Faik'in hikayesinde hani anlatmıştık ya burada konuşurken, onun çok ünlü, benim çok içimi acıtan ama yaşamı çok çok iyi anlatan o şit şit hikayesi var. En kötüsü şit diyecek birinin olmaması, bir sesin gelmemesi diyordu ya. İşte Orhan Veli de hep birini istiyor yanında. Ama o birinin tanımı açık değil aslında. Derdi o. Sait Faik demişken bakın şu fotoğrafın güzelliğini hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Burada bu fotoğrafta hemen sol başta Sait Faik var. Yanında Orhan Veli var. Onun hemen yanında da Sabahattin Eyüboğlu var. Birazdan konuşacağız. Türkiye'de üzerinde çok çok çok durulması gereken, bence ihmal edilmiş kahramanlardan bir tanesi. Hem de çok ihmal edilmiş kahramanlardan bir tanesi. Ama bakın çok tuhaf bir şekilde Hoca Ali Koca ilginç bir tespite yer veriyor burada. Hayatınızda böyle hani kendi talebiyle, kendi arzusuyla bir baltaya sap olamamış insanların nasıl tanımlandığını bizim ülkemizde biliyorsunuz. Ne denir daha çok onlara? Hep bir sıfat, bir kitaptan kaynaklanan bir sıfattır o. Tutunamayan insanlar. Oğuz Atay'ın 1975 yılında Orhan Veli'nin ölümünü, 1950'de ölüyor ya, 25. yıl dönümü nedeniyle bir yazı yazıyor. Tutunamayanlardan da zaten birkaç sene sonra yazı yayınlanıyor. Diyor ki, Orhan Veli şiirlerinde anlattığı Montör Sabriler, Süleyman Efendiler, Dalgacı Mahmutlar gibi gerçek bir tutunamayandır. Küçük bir burjuva olduğunun da bilincinde, öğleden sonra hikayesinde balıkçının kambur kızını güzel bulduğunu düşünürken şöyle diyor. Eminim ki beni kendinden üstün buluyordu. İhtimal geçinme imkanlarımın kılığımla kıyafetimle uygun olduğunu sanıyordu. Ah biz küçük burjuvalar, ne sahte ne yaldızdan ibaret insanlarız. Yani kişisel sıkıntılardan yola çıkarak bir takım bunalımlara düştüğünü sezerek toplumla çelişkiye düşünce tutunamayan insanlara yakın hissetti diye halkla bütünleştiğini falan sanmıyor. Yani bu kadar dürüstçe anlatıyor hikayesini. Şimdi buradaki Süleyman Efendi, hepinizin çok iyi bildiği Kitabe-i Seng'in mezarın Birincisi aslında üç tanedir çünkü o şiir toplamda. Onlardan birincisi. Bu şiirin bir özelliği var. Deminden beri dedik yani Orhan Veli'nin biz bugün baktığımızda bugünden edebiyata bakanların pek çoğu Orhan Veli'nin hayata çok çabuk kabul edildiğini, işte edebiyat dünyasının kendisini ayakta alkışlayarak hoş geldin dediğini falan düşünebilir. Değil. Yayının başından beri anlatmaya çalışıyorum. Necip Fazıl'dan Atilla İlhan'a kadar onlarca insan. O kadar çok hırpalıyorlar ki onu. O kadar çok. İşte yazdığını sürekli aşağılıyorlar zaten garip akımını. Çünkü 1941'de bu kitap çıktığında, garip kitabı yayınlandığında 45'te bir baskı daha yapılıyor. Bakın üzerinde çok ilginç bir ifade dikkatinizi çekecek. Bir kere kitap garip akımının manifestosu niteliğinde yani bunun içinde garip akımının öncüleri Oktay Rıfat ve Melih Cevdet'in de olması lazım değil mi? Bakın kitabın üzerinde Orhan Veli yazıyor. Bu tartışılıyor üçünün arasında. Neden onun adı yazılıyor biliyor musunuz? Çünkü bunun içinde bir ön söz var ve o ön sözde garip akımının manifestosunu açıklayacak şekilde Orhan Veli kaleme alıyor o yazıyı. Ve orada kendi telaşlarının, çelişkilerinin başkaları tarafından anlaşılacağı gibi tahmin ediyor çünkü bunu. Sadece heceyi, vezni yıkmak değil, şiire yeni bir anlayış getirmek, insan duygusunu şiirde daha çok öne çıkartmak, mutlaka toplumcu şiir yazmak gerekmediğini anlatabilmek diye ifade ediyor. Ve tam o noktaya gelindiğinde Orhan Veli'nin buradan devamını da görürüz ama Kitabe-i Sengin Mezar çıktıktan sonra üst üste çok yazı yazılıyor. Herkes işte şiiri oradan arakladı, buradan arakladı. Zaten çok iyi Fransızca biliyor, çevirileri yapıyor. Eluard'dan, Verlaine'den şiirler çeviriyor falan. Bunları anlatıyorlar. Hatta işte Supo'nun şiirlerini hem çeviriyor hem de içinden araklıyor falan. Yazıyorlar bunları ya, açık açık yazıyorlar. Öyle ağır ithamlarda bulunuluyor ki. Şiiri biliyorsunuz, şiir hepimizin bildiği. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada, Nasır'dan çektiği kadar. Hatta çirkin yaratıldığından bile o kadar müteessir değildi. Kundurası vurmadığı zamanlarda anmazdı ama Allah'ın adını günahkar da sayılmazdı. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye. Bu da biraz manidar oldu hakikaten ama neyse. 1938'in Nisan'ında yazılmış bir şiir bu. Şiirin ardından o üçüncüsü Hasan Açban'ın yazdı. Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı. Üç parça zaten şiir. Onun üçüncüsü Kitabe-i Sengin Mezar'ın üçüncüsünde o. Şimdi bu yazıldıktan sonra özellikle bu şiirin araklandığını ifade eden, söyleyen acayip insanlar çıkıyor ortaya. Ve diyorlar ki şiirin araklandığı yer Paul Verlaine'in Zavallı Gaspar diye çevirebileceğimiz bir şiiri var. Ve onun çevirmenlerinden bir tanesi de Orhan Veli zaten. O kadar zavallılar ki bunu yazanlar. Şiiri çevirenin olduğunu bile bilmiyorlar ama atıyorlar çok rahat. Ben bununla ilgili bu araklamacılık, intihal hikayesiyle ilgili geçen hafta araştırma yaparken çok zorlandım. Gerçekten çok zorlandım. Çünkü bunun üzerine yazılmış yazılar var. Yazıların birçoğu da araklama. Yani okurken görüyorsunuz ki herkes birbirinden bir şey çalmış. Ama bunların içinde bir tanesi Atatürk Kültür Merkezi dergisinin 2008'de çıkan 52. sayısı. Ben bastım bunu. Dergi böyle değil. Ben online'ına ulaştım. AKM'nin bu dergisinin içinde Alparslan Yasa açıkça soruyu sorarak, koyunu hazmederek aslan kalmak Orhan Veli'ye yöneltilen taklit ve intihal suçlamaları başlıklı bir yazı yazıyor. Yazı son derece sağlam bir yazı ve bunun içinde o örneklere ulaşıyor. Ben de şiire ulaştım, birazdan zaten göstereceğim size. Orada anlatılan hikayenin, mesela Verlaine'in şiirinden gerçekten onu mu arakladı? Orhan Veli taklitçi miydi? Müntahil miydi? Yani intihal eden, araklayan, çalan mıydı? Sorusunun cevabını o kadar net anlatıyor ki, çünkü bu arada sadece bu şiir üzerinden değil, yani Gaspar şiiri üzerinden değil, pek çok şiir üzerinden özellikle Necip Fazıl sürekli olarak Süperviel'in, işte yani ünlü bir Fransız şairi, o da onun şiirlerini arakladığını söylüyor. Sürekli bir şeyler yazıyorlar. Çünkü amaç şu, Orhan Veli edebiyatı bambaşka bir yere sürüklüyor arkadaşlarıyla birlikte. Bunu görüyor insanlar. Klasiğe, geleneğe bağlı takılıp kalmak bazıları için hoş görülebilir. Ama onların yapmaya çalıştığı o değil. Her şekilde yeniliğe açık olmak, insan duygusunu reddetmemek, içinden geldiği gibi şiir yazmak, şiir söylemek, bunları anlatabilmek. İşte bunları yazdıktan sonra Orhan Veli'nin sapık temayüller diye, ya böyle adlandırıyor artık, sapık temayüller. Neden? Çünkü bunlar şiiri değiştiriyorlar, bizim bugüne kadar yazdığımız şiirle alakası yok falan diye. Halbuki ilgisi yok, yapmaya çalıştıkları şeyler onlar değil. Orhan Veli Oktay Rıfat'la birlikte defalarca bununla ilgili yazılar yazıyor. Bir tanesinde Orhan Veli diyor ki, ya bunu söyleyen insanlar Verlaine'in şiirini bile doğru düzgün okumamışlar. Çünkü orada Gaspar'ın şiirinde, şöyle size şiirden de bahsedeyim. Verlaine'in şiirinde fakir Gaspar için, zavallı Gaspar için dua edin. Yani şiir böyle çevrilebilir. Sadece burada Gaspar'ın hikayesini anlatırken bir yerde şurasına takılıyor. Diyor ki, sevgi dolu alevler adı altında güzel kadınlar bulmama neden oldu yaşam. Beni güzel bulmadılar ancak vatan ve kral olmadan. Ve cesur olmak çok zordu. Savaşta ölmek istedim, ölüm beni istemedi. Çok mu erken yoksa çok mu genç döndüm? Ben bu dünyada ne yapıyorum? Ey hepiniz, herkes, kederim derin, zavallı Gaspar için dua edin. Şiir bu. Demin size okuduğum Yazık Oldu Süleyman Efendi'ye hikayesiyle benzeştirilebilecek tek yönü birinde Gaspar adının, birinde Süleyman Efendi adının anılması. Ama dert o değil, onun için özellikle söyledim. Sadece bununla kalmıyor çünkü. Bir yandan da Eluar'ın şiirleri, ki Orhan Veli onun çok iyi çevirmenlerinden bir tanesi. Eluar'ın şiirlerinden bir tanesinde, bir tanesiyle bir araklama hikayesi çıkıyor ortaya. Yine aynı kafanın altından çıkıyor ama yazılıyor. Sürekli olarak yazılıp çiziliyor bu. Bugüne de geliyor. Erdoğan Alkan'ın yazısı var mesela bu konuyla ilgili işte. Yani resmen araklamış falan diyor. Benzeştirdiği şiir Dağbaşı. Dağ başındasın, derdin günün hasretlik, akşam olmuş, güneş batmış, içmeyip de ne halt edeceksin? Şimdi bunun Eluar'ın şiiriyle benzeştirildiği yer, özellikle sakın bunu, ya biz bunu niye detay olarak görüyoruz diye düşünmeyin lütfen. Kötü niyeti görün diye söylüyorum bunu size. Yani bugün gördüğünüz Orhan Veli şiiri size çok basit gelebilir, çok basit tınlıyor olabilir ama geçtiği yol öyle bir yol değil. Özellikle bunu görün. Burada üst üste 10 tane Orhan Veli şiiri okumak değil sorun olan. Orhan Veli'yi böyle tanıtmak değil. Bugüne kadar hep böyle anlattılar zaten. Ama ne yapmaya çalıştığını bilmek zorunda insanlar. Burada Eluar'ın şiirinde, şiirin adı Kürfe, ya bir Kufe, bir parça herhalde şey diye çevrilebilir. Ben araştırınca öyle bir yol çıktım. Sokağa çıkma yasağı gibi bir şey. Burada anlattığı açıkça, Paris'in işgali sırasında Nazilerin Fransızlara yaptığı zulüm, bunun üzerinden anlatıyor ve bakın gerçek çevirisiyle şiirin anlamı ne? Neylersin kapı tutulmuş, neylersin içeride hapis kalmışız, neylersin sokak kesim, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi bu arada. Neylersin şehir yenilmiş, neylersin ahali acıkmış, neylersin silahsız çaresiz kalmışız, neylersin gece bastırmış, neylersin sevişmeyip de neylersin. Cümle bu. Hani diyor ya, sevişmeyip içmeyip de ne halt edeceksin diye. Benzeştirilen yer bu. Hayat hiç kolay gitmiyor yani. Siz yenilik iddiasıyla bir yere geldiğiniz zaman özellikle, evet evet, yani İngilizce'deki curfew aynı şey, aynı kelime. Çok basit bir yaşam değil, çok basit bir gelişim değil. Diyorum ya, hani bugün Orhan Veli'nin şiirlerini, çok basit ya, bunlar nasıl şiirler kardeşim falan diyen ukalalar var ya, özellikle aklınızda o bölümü kalsın diye anlatıyorum. Dediğim gibi 15 tane şiir arka arkaya dizip okumak, burada çok duygusal seslerle bir şey yapmak mümkün. Ama bu Orhan Veli'ye büyük haksızlık. Onun arkadaşlarına, beraber yaşadığı insanlara çok büyük haksızlık. Çünkü kolay bir yol değil geçtikleri. Emin olun, hiç kolay bir yol değil hem de. Bugün şiir eğer dönüşebildiyse, yepyeni insanlar çıkabildiyse arkalarından, yepyeni insanlara yol açtılar, ufuk açtılarsa ancak bu mücadelenin sonunda. Bu arada yol açtılar, ufuk açtılar demişken benim için son derece önemlidir. Sizler de Yılmaz Erdoğan'ın Kelebeğin Rüyası filminde gördünüz. İki genç şairden bahsedilir. Muzaffer Tayyip Uslu ile Rüştü Onur. Hani orada Kıvanç Tatlıtuğ ile Mert Fırat'ın oynadığı iki karakter. Zonguldak'tan iki gencecik insan. Özellikleri, bu şiirden çok etkilenirler. Garip akımından çok etkilenirler. Onların da şiirleri vardır. Üstelik bu şiirler öyle şiirlerdir ki, yani baktığınız zaman şunu söyleyebilirsiniz. Ama aynı bu. Aynı Orhan Veli'nin yazdıklarının aynını yazmış. Yani tam aynı değil elbette ama mesela Muzaffer Tayyip Uslu'nun benim çok sevdiğim bir şiiri var. Gece diye bir şiiri. Çok basit, çok yalın, anlattığı şey çok basit ama gerçekten etkilenmenin derecesini görün diye söylüyorum. Geceyi kapımda bekletemem. Ya içeri odama almalıyım ya beraber dışarı çıkmalıyım. Geceyi kapımda bekletemem. Bunu yazan Muzaffer Tayyip Uslu daha sonrasında bir şiir yazıyor. Bakın, Harpten Önce şiirin adı. Siyah gözlüklü delikanlının deniz gibi mavi, masmavi gözleri varmış. Harp başlamadan evvel. Hepinizin aklına aynı şiir geldi değil mi? Harbe giden sarı saçlı çocuk. Yine böyle güzel dön, dudaklarında deniz kokusu, kirpiklerinde tuz, harbe giden sarı saçlı çocuk. Bu kadar etkiliyor insanları. Ve bu insanlar, mesela Rüştü Onur, Salah Birsel'in de annemiz ki yakın dostlar aynı zamanda zaten. Burada, bakın kendisi için önemini görün diye okuyorum burayı. Salah Birsel'e bir mektup yazıyor Rüştü Onur. Diyor ki, mektubunuzu ve Orhan Veli'nin Garip adlı eserini aldım. Bugün benim için bayram. Garip çok güzel, o benim kitabım oldu ve ben onu parasız herkese dağıtmak gibi bir his duyuyorum şu an. Bir gün limanda veya istasyonda kucağımda bir yığın garip olduğu halde beklesem ve yeni çıkan yolculara bu şehrin insanlarını tanımaları için birer tane versem, onlar herkes de olsa, ben de olduğu gibi. Emin ol Salah, şiirden hiçbir zaman bugünkü kadar bahsetmedim. Ve beni bugün saat 4'te caddeden bir çocuk gibi koşarak, hatta zıplayarak geçtiğimi görenler garip buldular. Evet, artık ben garibim. Süleyman Efendi ile akrabalığımız anadan geliyor. Bu kadar etkilemiş, bu kadar derinden etkilemiş. Bu arada bu iki insan, Muzaffer Tayyip Uslu ile Rüştü Onur, biri 24 yaşında, biri 22 yaşında, veremden ölmüş iki insan. Şairlikleri çok kısa sürmüş, çok güzel şiirler yazabilmişler ama eserlerinin arkasından çok fazla gidecek insan bulamamışlar. Çok erken terk etmişler yaşamı. İkisini de rahmetle saygıyla analım. Sadece hani bu neden bu kadar etkiliyor, neden insanları bu kadar çıkartıyor, karşısına alıyor diye düşündüğünüzde boş geçmesin diye söyledim. O Rüştü Onur'un orada anlattığı, garipten ne kadar etkilendiğini gösterdiği hikaye boşa değil çünkü. Orhan Veli burada anlatırken, yazarken sıkça, bir yandan da artık işte şöhretli bir şair olmakla birlikte, çünkü artık Ankara'ya geldiği zaman tanınan, bilinen bir şair. İnsanlar şiirlerini biliyorlar, duyuyorlar. Ama tam bu noktada işte bambaşka birinin adını anmamız gerekiyor. Sabahattin Eyüboğlu. Demin dedim yani, bir fotoğraf gösterdim size. Burada sağ başta oturan bu esmer yakışıklı delikanlı. Sabahattin Eyüboğlu aslında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde felsefe okurken Orhan Veli'nin ve aralarında pek çok arkadaşının da olduğu çok önemli insanların hocası. Çok genç bir doçent. O da bu işi, sanatı çok iyi bilen bir insan ama sanatı sadece bilmiyor. Bu ülkenin insanların tamamı sanattan, edebiyattan yararlansın, ruhları biraz incelsin diye gerçekten canını dişine takarak ömrünün sonuna kadar mücadele eden bir insan. Sabahattin Eyüboğlu bana kalırsa bu ülkede anlatılmamış kahramanlardan bir tanesi. Keşke onunla ilgili bir kitap yazılsa. Ben üzerimde kalmasın dün kendisine söylediğim için. Ben burada birazdan göstereceğim size. Haluk Hoca, Haluk Oral kitabında mutlaka ama mutlaka okuyun o kitabı. Gerçekten edebiyattan hoşlanıyorsanız. Bu kitap bir roman kahramanı, Orhan Veli kitabı. İnsanlara da ayrılmış durumda. Kişi kişi tanımlar var ve orada iyi ki Sabahattin Eyüboğlu'nu da anlatıyor. Ama bir filmi çekilmeli onun. İnsanlar daha iyi tanımalı. Ankara'da Hasan Ali Yücel döneminde bir çeviri bürosu kurulmaya karar veriliyor. Çeviri bürosu ilginç bir çalışma. Çünkü burada yapılacak şey Cumhuriyet'in temellerinin sanatla güçlendirilmesi. Dünyanın bütün önemli eserleri. İşte Yunan tragedyaları, mitolojik yazılar, Avrupa'nın, Amerika'nın önemli klasikleri. Biz burada konuşuyoruz ya. Onların tamamının, Rus edebiyatının, Hint edebiyatının önemli eserleri mutlaka Türkçe'ye çevrilmeli diye başlanıyor. Hatta bunlara Hasan Ali Yücel önderlik ediyor. Kendi de çeviriyor aralarında. Ankara'da kurulan bu çeviri ofisinin başında Sabahattin Eyüboğlu var. Aslında 3 kişiler, Suud Kemal Yetkin de var mesela aralarında. 3 kişiler fakat yöneticisi Sabahattin Eyüboğlu. Ve Sabahattin Eyüboğlu bir parça Orhan Veli rahatlasın diye hem de çeviri gücüne çok inanıyor. Çünkü Orhan Veli'nin çok önceden çevirdiği Molière falan var. Ya çok ağır çeviriler yapıyor işte. Kendisi de söylediğim biri yazdı görmedim. Montaigne'in denemelerini çeviriyor. Ki çok zor. Kendi de söylüyor. Hatta demin adını da geçirdik yani burada. Supo, ünlü Fransız şair, Ankara'ya geliyor ve tanışmak istiyor. Çıkarttıkları Yaprak Dergisi'nin de aynı zamanda bir hayranı, biliyor çünkü, duyuyor. Orhan Veli ile tanışmak istiyor. Supo'nun çevirilerini yapan insan zaten Orhan Veli. Ve o edebiyat çeviri ofisinin içinde Orhan Veli de çalışmaya başlıyor. Bu önemli bir dönem. Neden önemli bir dönem? Çünkü burada ortaya çıkan klasikler bugün pek çoğunun Kitap olarak varlığı bile dünyanın gelişimine katkıda bulunmuş birçok eseri kazandırıyor Türkiye'ye. İnsanlara kazandırıyor. İnsanlar bunun üzerinde bir medeniyet oluşturmaya başlıyorlar. Okuyanlar, yazanlar, demin söyledik ya, köy enstitülerinde haftada bir kitap okuma zorunluluğu var. Öyle kitap okudum diye de geçemiyorsunuz. Dersliklerde tartışılıyor o kitapla. İnsanlar okuduklarından ne çıkarttığını anlatıyorlar. Köylü çocukları bunlar. İstenen şey bu. Dünyayla, hani o Atatürk'ün söylediği muasır medeniyet seviyesine çıkmak var ya, böyle o. Üfürerek değil, gerçekten bir şey yaparak, onların yaptığını görerek, bilerek. O çeviri ofisinin içinde Orhan Veli de çalışmaya başlıyor. Birbirinden güzel, gerçekten çok önemli kitaplar çevriliyor. Ve tercüme bürosu herkesin hatırında önemli bir yer olarak kalıyor. Çünkü buradan çıkan eserler, dedim ya, toplumun gelişimine çok büyük katkıda bulunuyor. Orhan Veli'nin de işte tercüme bürosuna gelişi, buradan bakalım. Alfred de Musset'in Betin adlı oyununa çevirisi var. Basılmıyor. Ama ondan sonra Scapin'in Dolapları, Sicilyalı Resimli Muhabbet, Tartuf, Versailles Tülüatı. Burada büronun içinde çalışırken de, tercüme bürosunun içinde, Oğuz Peltek ve Erol Güney ile Erol Güney'in Kedisi, Erol Güney'in Kendisi. Burada o belgeseli mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok acayip bir hikaye, çünkü burada tanıştıkları bir Yahudi aslında kendisi. Erol ismini Türk tabiyetine geçtikten sonra, bir gemide ismini gördükten sonra beğenerek alıyor, ama Orhan Veli için çok ayrı bir anlamı var. Çünkü Erol Güney Bella'nın eniştesi. Yani Orhan Veli'nin aşık olduğu kadının eniştesi ve hem birlikte çalıştıkları için hem de sürekli olarak Bella'yı görebilmek için onunla birlikte oluyor. Hatta çok güzel hikayeler var. Beyoğlu'nda yaşıyor Bella annesiyle birlikte İstanbul'a döndükten sonra. Orhan Veli de onları ziyarete gidiyor. Biliyorsunuz içki takıntısı var. Yani içiyor gerçekten. Hatta bazıları için hayatının sonunu da getiren o gerçekten. Sonunu da göreceğiz öyküsünü anlatırken. Anlatacağım o yanlış bilinen şeyin üstüne ısrarla giderek konuşacağız onu da. Onların yanında içmemek için Beyoğlu'nda tam evin karşısında Lambo'nun meyhanesi var. Çok ünlü bir meyhane. İstanbul'da işte Orhan Veli'nin pek çok insanı tanıştırdı işte. Bunların arasında Rıfat Ilgaz bile var. Onlara bile öğrettiği meyhanelerden bir tanesi Lambo'nun meyhanesi. Arada kaçıyor Erol Güney. Arada kaçıyor. İki tek atıp geri dönüyor onların evine mesela. Tam karşıda. Bu tercüme bürosuna girdikten sonra Erol Güney ile birlikte Gogol'den çeviri yapıyorlar. Ve burada Gogol'un üç hikayesinin içinde palto var. Hani Rus edebiyatı Gogol'un paltosundan çıkmıştır sözü var ya. İşte Rus edebiyatının içinden çıktığı Gogol'un paltosunu çevirenlerden bir tanesi. Ama hiçbir iyilik karşılıksız kalmadığı gibi bu ülkede elbette bambaşka şeyler yaşanıyor. 1946 seçimleri yapıldıktan sonra ve o seçimlerde hani dünya alemin bildiği şey, CHP hile yapıyor. CHP hile yapıyor. Oylar değiştiriliyor. Gizli sayım sırasında oylar birilerinden alınıyor, birilerine gidiyor. Ama bu parti içinde çok derin bir çatlak yaratıyor. Ve 1946 seçimlerini kazanmasına rağmen kaybediyor aslında CHP. Çünkü parti yarılıyor. İçindeki sağcı kanat daha fazla ortaya çıkmaya başlıyor. Ve bunlardan bir tanesi Reşat Şemsettin Sirer. Tam bu anlattığımız güzel dönemin, Hasan Ali Yücel döneminin sonunu getirecek şekilde Milli Eğitim Bakanı yapılıyor. Zaten Nait Hanım'a yazdığı bir mektup var Orhan Veli'nin tam burada. Bu faşist adam hepimizi dağıtacak diyor orada mesela. Çünkü Reşat Şemsettin Sirer gerçek anlamda bir faşist. Gerçek anlamda bir faşist ve 12 Eylül'den sonra nasıl Türk Dil Kurumu'na çöküldüyse, TDK bambaşka bir yere geldiyse, aynı şekilde çeviri ofisi de böyle oluyor. Bazı insanlar gönderilmiyor ama bazıları istifaya zorlanıyor. Bunlardan işte aralarında Oktay Rıfat'la Orhan Veli de var. Onları da istifaya zorluyor ve dayanılacak gibi değil, gerçekten dayanılacak gibi değil. Çünkü çevirinin tarzı değişiyor bir anda. Deniyor ki, açık açık söylüyorlar bir de bunu. Milliyetçi eserler daha çok çevrilmeli. Daha çok Türk tarihine yönelik eserler zaten çevriliyor. Ama insanlık tarihine yönelik çeviriler yapılıyor daha çok. Aynı dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, tam bu dönemde işte. Hani demin bir başlık olarak söylemiştim ya. Herkes Bella'yı sadece Orhan Veli'nin olmaz ki, böyle de yatılmaz ki diye şiir yazdığı, böyle kendi halinde esengürleyen bir kadın zannediyor. Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nün İngilizce öğretmeni o diye. Mecliste bir soru önergesi veriliyor. Deniyor ki, 18 yaşında üniversite bitirmemiş ve Yahudi bir kadın gerçekten Hasan Oğlan Köy Enstitüsü'nde ders vermekte midir? Nereye gideceğini biliyorsunuz hikayenin. İşte köy enstitülerinin kırılması, kopartılması. Zaten ondan sonra 1950'den itibaren Demokrat Parti iktidarı, pek çok insan o dönemin tanıklıklarının içinde şunu anlatıyorlar. Biz isminde demokrat olduğu için gerçekten demokrasi gelecek zannetmiştik. Fakat öyle ağır bir yapı getirdi ki Menderes yönetimi. Biz tek parti dönemini arar hale geldik ve onunla birlikte Türkiye'de müthiş kırılmalar başlıyor. Gerçekten böyle artık cehaletin omuzda taşındığı bir dönem. Ne kadar ilginç değil mi? Benzer geldi mi? O dönem başlıyor ve bu insanlar da tek tek kırılmalara başlıyor. İşte tam bu dönemler, yine Orhan Veli'nin şiiri, Orhan Veli'nin Oktay Rıfat'ın Melih Cevdet'in şiiri çok eleştiriliyor. Ve insanlar karşı karşıya getirebilmek için atmadık takla bırakmıyorlar. Gerçekten kimle kavga ettireceklerini şaşırıyorlar. Mesela bunlardan bir tanesi Yahya Kemal. Yahya Kemal Beyatlı aynı zamanda hoca olarak da, iyi bir edebiyatçı olarak da Orhan Veli'nin çok dikkatini çeken bir adam ve Orhan Veli onu asla reddetmiyor. Onların şiir bakışını taşımıyor ama bu anlamadığı için değil, tercih etmediği için. Bir hikaye uyduruluyor. İstanbul'da bir hikaye uyduruluyor. Deniliyor ki Orhan Veli ile Yahya Kemal bir gün vapurda karşılaşıyorlar. Yani bu çok böyle basit bir anı değil, bir bakışı özetlemek için söylüyorum. Diyorum yani yayına yeni bağlananlar, yeni katılanlar için. 10 tane Orhan Veli şiirini arka arkaya dizip okumak kolay. O değil Orhan Veli. Öyle kalmasın aklınızda. Vapurda karşılaşıyorlar. Hikaye bu ya. Orada konuşulurken Yahya Kemal Orhan Veli'den bir şiir okumasını rica ediyor. Ya yani böyle bir şeyin olabilirliği tabii yani mümkün değil ama. İnsanlar böyle bir fantezi yaratıyorlar. Şiirin adı Efsane. Orhan Veli bu şiiri okuyor. Şiire dikkatinizi çekiyorum. Hani burada kafiyeyi, heceyi, vezni bir yere attılar diyorum ya. Bir zamanlar bu gamhanede bir dem vardı. Gece bülbül ağran, fecre kadar ağlardı. O çaltıyla beraber dövünürken defü cenk, bir güneş dalgalar üstünde doğar rengarenk. Bu çaltıyla bütün kahkahalar nameleşir, dilde Yahya Kemal'in şarkısı şehnameleşir. Yahya Kemal bunu duyduktan sonra diyor ki çok güzel, çok güzel. Ve böyle hani hayran hayran bir şeyler söyleyeceği sırada Orhan Bey diyor biraz daha gayret etseniz bizleri de geçeceksiniz. Bunun üzerine Orhan Veli diyor ki üstadım biz bunları ciddiye almıyoruz ki karalama olsun alay olsun diye yazıyoruz. Şimdi Haluk Hoca iyi ki bu işin peşine düşmüş. Bu kitap 15 senelik bir çalışmanın ürünü. Yani elinizde bu kadar görüyorsunuz ama 15 sene gerçek bir dedektif gibi iş sürerek, on binlerce mektup okunarak, yüzlerce insanla konuşularak, hayatına, Orhan Veli'nin hayatına bir yerden değmiş, o demin anlattığım Belle Époque döneminde var olmuş insanların ulaşılabilen her türlü geride bıraktığı şeye ulaşılarak yazılmış bir kitap. Ve burada Haluk Hoca çok iyi bir şekilde anlatıyor, iyi ki anlatıyor ki, Orhan Veli Yahya Kemal'e karşı falan değil, üstelik defalarca onun çok büyük bir şair olduğunu söylüyor. Yani bunun söylenebilme ihtimali yok. Sonra Orhan Veli'nin kişiliğini, karakterini bilenler çok kibar bir insan olduğunu biliyorlar. Orhan Veli böyle biri değil. Yani kendisinden bir şiir okumasını isteyen bir insanı hakaret edecek, aşağılayabilecek biri falan değil. Yahya Kemal'in ona ne kadar değer verdiğine bakın. Hani hikayeyi anlatanlar açık açık şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya vapurda görmüş, vapurda bir şiir okumasını istemiş. E demek ki seviyor, beğeniyor, takip ediyor değil mi? 2012 yılında şu kitap yayınlandı. Benim için çok özel bir kitap bu. Beni bu güzel havalar mahvetti. Yapı Kredi yayınlarından. Bu kitabı yayınladıkları için gerçekten minnettarım. Çok ciddi söylüyorum bunu. Benim için Orhan Veli'nin anlamını yayının sonunda göreceksiniz. Anlatacağım çünkü size onu. O başka bir hikaye. Çok özel bir hikaye ama bu yayın içinde paylaşılmalı. Bu kitabın en önemli özelliği şu. İçinde şöyle bir disk var. Ve burada Orhan Veli'nin kendi sesinden okuduğu şiirleri var. Hepsi birbirinden güzel, birbirinden özel şiirler. Ses tonu çok güzel. Böyle Davudi şık bir ses tonu var. Orhan Veli yakışıklı bir adam falan değil. Yani gerçekten değil. Hatta inanmıyorsanız işte bakın şu fotoğrafı da paylaşabilirsin demişti. Bakar mısınız? Gerçekten çok yakışıklı bir adam falan değil. Yüzünün orantısı, işte dalga geçilen çenesi, sürekli olarak adlandırılan şey bu. Ama insanları etkileyen bir şey var onda. İnsanları etkileyen şey içtenliği bir, ses tonu iki. Ve kolay diyalog kuramamasına rağmen aslında kendini çok iyi ifade edebilmesi. Hep yazdıklarında, çizdiklerinde biz bunu görüyoruz. Ve o yazdıklarının, çizdiklerinin içinde elbette kadınlar. En önemlisi. Hani dedim ya yayının başında, bazı insanlar, kabul edelim ya da etmeyelim, kadınlar ve erkekler, bazı kadınlar ve erkekler tek bir insana ait olamıyorlar. Bu onların tek eşliliğe, tekli birlikteliğe sahip çıkmasından, çıkmamasından falan değil. Gerçekten değil. Bu bambaşka bir hayat görüşü, bambaşka bir bakış. O dönemin 1930'ların, 40'ların içinde yerleşmiş olan bohem kültür olarak adlandırılan kültür. Ama bunların içinde Orhan Veli'yi çok çok çok etkileyen, Aşk Resmin Geçidi şiirinde vurguladığı bir kadın var. Biliyorsunuz bu şiir benim okumaktan çok hoşlandığım şiirlerden bir tanesi. Gerçekten çok hoşlandığım şiirlerden bir tanesi. Ve bu şiir Orhan Veli'nin böyle hani yapmacıksız ne olduğunu anlattığı şiirlerden bir tanesi. Nait Hanım'a geçmeden, Nait Hanım'ı anlatmadan bence bir parça oraya gidelim. Çünkü bunu görürsek eğer hayatımızda bence bir şeyler değişecek. Eğer böyle bir şey yapabilirsek, eğer böyle bir yere getirebilirsek bu hikayeyi, bence epeyce bir şey değişecek. Ne yapmaya çalıştığımı şu anda muhtemelen anlamaya çalışıyorsunuz ama birazdan göreceksiniz. Çok acayip bir şey. Bu mutlaka olsun istiyorum çünkü. Şiirin adı Aşk Resmi Geçidi. Birincisi o incecik, o dal gibi kız. Şimdi galiba bir tüccar karısı. Ne kadar şişmanlamıştır kim bilir. Ama yine de görmeyi çok isterim. Kolay mı? İlk göz ağrısı. İkincisi Münevver abla, benden büyük. Yazıp yazıp bahçesine attığım mektupları gülmekten katılırdı okudukça. Bense bugünmüş gibi utanırım o mektupları hatırladıkça. Dördüncüsü azgın bir kadın. Açık saçık şeyler anlatırdı bana. Bir gün de önümde soyunu verdi. Yıllar geçti aradan, unutamadım. Kaç defa rüyama girdi. Beşinciyi geçip altıncıya geldim. Onun adı da Nuri Nisa. Ah güzelim, ah esmerim, ah canımın içi Nuri Nisa. Yedincisi Aliye, kibar bir kadın. Ama ben pek varamadım tadına. Bütün kibar kadınlar gibi küpe fiyatına, kürk fiyatına. Sekizinci de o bokun soyu. Elin karısında namus ara, kendinde arandı mı küplere bin. Üstelik yalanın, düzenin bini bir para. Ayten'di dokuzuncunun adı. İş başında şunun bunun esiri, ama bardan çıktı mı kiminle isterse onunla yatar. Onuncusu akıllı çıktı, gitti. Ama haksız da değildi hani. Sevişmek zenginlerin harcıymış, işsizlerin harcıymış. İki gönül bir olunca samanlık seyranmış ama iki çıplak da olsa olsa bir hamama yakışırmış. İşine bağlı bir kadındı 11. Hoş olmasın da ne yapsın, bir zalimin yanında gündelikçi. Leksandra. Geceleri odama gelir, sabahlara kadar kalır. Konyak içer sarhoş olur, sabaha da işbaşı yapardı şafakla. Gelelim sonuncuya. Hiçbirine bağlanmadım ona bağlandığım kadar. Sade kadın değil, insan. Ne kibarlık budalası, ne malda mülkte gözü var. Hür olsak der, eşit olsak der. İnsanları sevmesini bilir, yaşamayı sevdiği kadar. Bu anlattığı kadının adı Nait Hanım. Nait Fırat. Nait Fıratlı. Nasıl tarif etmek lazım bilmiyorum ama Samet Ağaoğlu onun için Rönesans gibi kadın diyor. Cemal Süreya Cumhuriyet gibi kadın diye düzeltiyor. Hayatı öyle bir aralık ki 1930'lardan neredeyse 1960'lara kadar bütün edebiyat çevresi onların masasından geçiyor eşiyle birlikte. Halil Vedat Fıratlı'nın eşi, Orhan Veli ile ilişkisinin olduğu dönemde de evli. Bu arada Halil Vedat Fıratlı aynı zamanda Orhan Veli'nin edebiyat hocalarından bir tanesi lisedeki. Aralarında 5 yaş var Nait Hanım'la. Nait Hanım 5 yaş büyük Orhan Veli'den. Çok acayip bir tutku onlarınki. Gerçekten çok acayip bir tutku. Bu arada Nait Hanım nasıl biri diye merak ediyor olabilirsiniz. Şu sol baştaki hanımefendi, beyaz elbise giymiş olan hanımefendi, çok etkileyici bir kadın. Döneminde bütün ünlü edebiyatçıları çok ağır etkiliyor. Bunların aralarında kimler yok ki? Mesela Sabahattin Ali var. Mesela deminden beri adını anıp duruyoruz. Yani bir dürüstlük timsali gibi ortaya çıkan Necip Fazıl var. Yanıp tutuşuyor o da aynı şekilde. Ama Nait Hanım'la ilişkisi öyle ilginç bir ilişki ki Orhan Veli'nin. Hemen yanında gördüğünüz insan da eşi Halil Vedat Fıratlı. Yanında oturan o frak giymiş kişi de eşi. Orhan Veli ile aralarındaki aşk çok büyük bir aşk, çok büyük bir tutku aynı zamanda. Ve Orhan Veli'nin o mektuplarına yansıyan tutku. Bu kitap, Yalnız Seni Arıyorum, çok önemli bir çalışma. Neden önemli bir çalışma? Çünkü yıllarca saklı kalmış. Bence de saklı kalması doğru olmuş. İki insan arasındaki mektuplaşmaları açıklıyor. Ama izinler alınarak yapılıyor. Bir kere bunu okuduğunuz zaman Ömer Koç'a bir kez de ben teşekkür ediyorum. Çünkü o mektuplar kendisinde. Orhan Veli'nin kız kardeşi Firuzan Hanım, Firuzan Yol Yapan'dan izin alınıyor. Çünkü Nait Hanım aynı zamanda Firuzan Hanım'ın çok yakın bir arkadaşı. Orhan Veli öldükten sonra da dostlukları devam ediyor. Ve Firuzan Hanım da mektuplar elden geçiyor. Ve onların içine bakıldıktan sonra yayınlanmasına izin veriyor. Çünkü ikisinin de hatırası incinsin istemiyor hiç kimse. Ama burada öyle bir şey yok. Burada çok acayip bir aşk var. Yani pul parası bulamadığı için kilometrelerce yürüyüp mektup gönderen bir delikanlı var mesela içinde. Üzerinde pardesünün olmadığını, bu yüzden kendisiyle dalga geçildiğini, sadece gömlekle gezdiği için insanların kendisiyle alay ettiklerini söyleyen gencecik bir şair var. Öte yandan mektupları cevapsız bırakan ama hepsini okuduğunu belli eden vakur bir kadın var Nait Hanım. Ve aralarındaki ilişki var. Bence buradan aşkın büyüklüğünü görebilmek için okuyacak, paylaşacak şu mektup olabilir mesela. Nait'cim, İstanbul'a gelmeyi hem istediğini hem de istemediğini söyleyerek endişelerimi daha evvel yazmıştım diyorsun. Gerçi evvelce de bazı endişelerden bahsetmiştin ama bunların içinde nerede kalacağına dair bir düşünce yoktu. İlk defa böyle bir meseleyle karşılaşıyoruz. Bununla beraber böyle bir düşüncenin pek de mesele olabileceğini sanmıyorum çünkü İstanbul'a ilk kez gelmiyorsun. Bundan evvelki senelerde nerede kalıyordun? Herhalde İstanbul'da birçok akraban vardır. Üstelik bunların birçoğu yakın akraba. Ayrıca öyle akrabalarım var ki Ankara'ya geldikleri zaman sizin evde adeta ikamet ediyorlar. Senin de burada kalman o kadar güç olmamalı. Bu bahiste bir düşündüğün olsa gerek. Birbirimizi görmemize gelince, ben şimdilik zihnimi fazla teferruatlı noktalar üzerine yoramıyorum. Ama geçen mektuplarımda da yazdığım gibi seni görmek benim için ilk merhale olarak yüzünü görmekten, sesini duymaktan, yanında oturmaktan ibaret. Arzularımın bundan ibaret olmadığını biliyorum. Fakat onun yanı sıra bu küçük göreceğin şeylerin de indimde büyük saadetler olduğuna inan. Ben bu saadetlere razıyım. Fakat bu saadetlerin kısa sürmesine kolay kolay razı olmayacağımı sanıyorum. Mesela İstanbul'a ancak 5-10 gün için gelecek olursan, yani seni ancak o kadar görebilecek olursam, doğrusu çok üzülürüm. İstanbul'a gelmeni, bir an evvel gelmeni isteyişim de işte bu yüzden. İstanbul'a gelebilmek yahut gelememek vesilesiyle İstanbul muhabbetinden bahsediyorsun. İstanbul muhakkak ki güzel bir şehir. Ama benim için güzel şehir, çirkin şehir diye bir şey yok. Sadece senin bulunduğun şehir, senin bulunmadığın şehir diye bir şey var. Böyle büyük bir aşktan bahsediyoruz. Ve Orhan Veli, Nait Hanım'la yazışmalarını, ne kadar önemli bir insan olduğunu şöyle anlayın. İki şiir defterini Nait Hanım'a veriyor. İçinde 120 civarında şiir var. Ve ona teslim ediyor. Zaten yazışmalarda da görüyorsunuz, bazılarında ilk kez yazılan, ilk kez burada duyduğunuz şiirler var. Sonradan çok meşhur olmuş şiirler bunlar ama ilk başta, hatta taslak halindeyken bile Nait Hanım'la paylaşmış. Her şeyin o kadar rahat, o kadar gönülden emanet eden bir insan. Ve aralarındaki çok büyük, gerçekten çok büyük bir aşk. Yıllar süren bir aşk. Bella Hanım'la da öyle ama Nait Hanım'la hikayesi biraz daha farklı. Belki burada şöyle bakmak lazım. Türkiye'de özellikle Tom Sawyer üzerinde çok yapılır bu, çok söylenir ve bununla ilgili korumacı bir yanı da var insanların. Sadece onu bir kadın olarak anlatıyorsun, işte kadın olarak var oluyor. Ya demin Orhan Veli'nin şiirinde söylediği gibi, hani diyor ya, sadece kadın değil, sadece kadın değil insan diyor ya. Böyle baktığında neden insanları rahatsız eder bu anlamıyorum. Yani bu aşkı burasından göstermenin nesi kötüdür gerçekten anlamıyorum. Ama işte bizde çok tuhaf bir tavır var. Herkes kendine benzer şeyler görmeye çalışıyor ama bizim bugün konuştuğumuz insan tepeden tırnağa farklı. Aykırı olmak için yapmıyor bunu. Gerçekten farklı. Ve aşklarıyla farklı, insanlığıyla farklı. Herkes için farklı. Mesela ona toplumsal duyarlı olmayan insanlardan bir tanesi diyor. Halbuki yazdığı şiir açık açık eleştirel şiirlerden bir tanesi. Mesela Nazım Hikmet için açlık orucuna giriyor Orhan Veli. Neden? Hani toplumsal duyarlı olmayan bir insan bunu yapar mı? Elbette ki yapmaz. Demin Sabahattin Eyüboğlu bahsi kısa kaldım. Öyle bir Sabahattin Eyüboğlu'ndan bahsediyoruz ki bütün bu insanların hem dert ortağı hem var olmaları için elinden geleni yapan bir insan. Mesela Nazım'ın adı da anılmışken bu kitapta da anlatılıyor çünkü o. Nazım Hikmet'in yolculuğunda da anlatıyor Ali Koca aynı şekilde. Sabahattin Eyüboğlu çeviri bürosu kapatılıyor dedim ya, hani bunu başından alıyorlar. Fransa'ya müfettiş atıyorlar. Fransa'da müfettiş ne yapar? Ne işe yarar? O dönemde çok işte Türkiye'den giden insanlar var ya, öğrenci yollanıyor. Hesapta onlarla, onların denetimiyle meşgul. Ama yaşayabilsin diye Nazım Hikmet'in şiirlerini Fransızca'ya çeviriyor mesela Sabahattin Eyüboğlu. Ve bunu kimseye söylemiyor. Kardeşine sadece söylüyor. Sadece o biliyor. Onlar da yazışırken arada şifreli yazışıyorlar. Gerçekten Bedri Rahmi mesela bir mektubunda çok çok tuhaf, beni çok etkilemişti mektup. Nazım'ın şiirini çeviren tercüman arkadaşa benden çok selam söyle. Ellerinden öpüyorum onun diyor. Biliyor kimin çevirdiğini, anlıyor çünkü abisinin yaptığını. Ama sadece onun varlığı için yapıyor bunu. Sadece onun varlığı için. Ve öyle bir kadrodan bahsediyoruz ki Sabahattin Eyüboğlu'nun da içinde bulunduğu kadro. Hani bugün düşündüğünüz zaman ya bunlar masal kahramanı diyorsunuz. Picasso var içlerinde mesela. Camus var. Yves Montan var aralarında. Bu insanlar, Sartre var. Bu insanlarla beraber öyle bir düzlem oluşturuluyor ki dünyanın daha iyi bir yeri haline gelebilmesi için herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Kimi yazıyor, kimi çiziyor, kimi heykel yapıyor. Ama herkes bir şeyin peşinde, herkesin bir telaşı var. Daha iyi bir dünya hedefi herkes için. Elbette bunlar cezasız kalmıyor hiçbir zaman olduğu gibi. Ve artık yavaş yavaş 36 yıllık yaşamın sonuna doğru geliyor. Çünkü aşklar, hayal kırıklıkları, yalnızlıklar, büyük yoksulluklar, açlık hatta zaman zaman. Bütün bunların yaşandığı ortamda şiirinden ödün vermeyen bir Orhan Veli görüyoruz. Bu arada oraya gelmeden önce bir parça dönemin magazinini yapalım. Bu da benim için son derece önemli. Hatırlıyor musunuz? Burada yayınlarda da kullandığım bir kitap var. Özellikle benim için çok sembol bir kitaptır. Bu çıktığı günden beri hakikaten başucu kitabıdır. Said Faik ile ilgili olarak da özellikle bölüm olmuştum. Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anıları. Şimdi bu kitapta okurken beni çok şaşırtan bir bölüm var. Daha doğrusu okurken beni çok şaşırtan bir bölüm yok. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki Mina Urgan'la Orhan Veli arkadaş, dostlukları var. Hatta işte küllükte İstanbul'da Orhan Veli'nin takılarak biraz daha sembolleştirdiği mekanlardan bir tanesi. Küllük kafenin içinde. Beraber çektirdikleri bir fotoğraf var. Bakın o fotoğraf şu. Haluk Hoca'nın kitabında da var. Hatta bu fotoğrafın, yanlış hatırlamıyorsam, bunun içinde bir de Oktay Rıfatlısı olacak. Fotoğraf bu. Özür dilerim, Sabahattin Eyüboğlu olan var. Yan yana oturuyor. Mina Urgan'la Orhan Veli. Kitabın içinde Orhan Veli'nin olmaması benim çok dikkatimi çekmişti o zaman. Ve bu kitap için çalışırken çok teşekkür ediyorum. Haluk Hoca'yı aradım. Dedim ki hocam bir şey sormak istiyorum. Sor dedi. Biraz dedim özel bir şey ama bu. Tamam dedi. Dedim ki Mina Urgan'ın Bir Dinozorun Anılarında Orhan Veli'nin bulunmamasının özel bir sebebi var mı? Güldü, var dedi. Tahmin ettiğim şey mi dedim. Evet dedi. Biraz anlatmasını rica ettim. Şöyle, aslında kendi çalışma sırasında kitaba bunu yerleştirmemiş ama biliyorsunuz daha sonradan Cahit Irgat'ın eşi oluyor Mina Urgan aynı zamanda. Cahit Irgat da Orhan Veli'nin arkadaşı, eskiden beri arkadaşı. Mina Urgan'la Orhan Veli'nin arasında evet yani bir duygusal ilişki var, ciddi bir aşk var hatta, yani ben tensel bir temas var mı derseniz bilmiyorum ama bunu kimsenin de bildiğini zannetmiyorum ama bunu o kadar gizliyorlar ki daha sonrasında belki Cahit Irgat da biraz kırılmasın diye muhtemelen. Mina Urgan aslında o dönemde yaşayan arkadaşlarının, dostlarının hepsi biliyor bunu. Sadece böyle aralarında şu fotoğraftaki gibi Mina Urgan'ın yüzündeki ifadeye bakar mısınız? Yani bunu dünyanın her yerinde kime gösterirseniz gösterin, bu yani aşık olan bir kadının bakışı, yanındaki çocuğun bakışı, duruşu hiç farklı değil ondan. Çok acayip bir şey değil mi ya? Her neyse. Bütün bunlar yaşanıyor ve işte o kötü güne geliniyor. 14 Kasım 1950. Orhan Veli ölüyor. Neden bu kadar basit söylüyorum? Bu kadar germeden, sıkmadan, pat diye bir anda söylüyorum. Çünkü üzerinde zaten haddinden fazla tartışma yaratılıyor. Öyle şeyler söyleniyor ki kokain komasına girdi, öldü. Meşhur hikaye var biliyorsunuz. Ankara'da bir çukura düştü. Çukurda kafasını çarptığı için İstanbul'a döndükten sonra beyin kanaması geçirdi. Kardeşi yazıyor. Adnan Veli onun ölümünden bir 2-3 sene sonra bir kitap yazıyor. Onun içinde bu hikaye kalıyor. Hikaye doğru değil. Öyle bir şey değil. Orhan Veli'nin yaşamını perdesiz, saklamasız üzerine gittiğiniz zaman görüyorsunuz ki bir de çok şanslıyız. Gerçekten çok şanslıyız. Halil Koca gibi 15 sene bu işi araştırarak kıymık kıymık çöplerle böyle incecik iğnelerle araştırarak bulan bir insan olduğu için. Orhan Veli o dönemde bu kitapta da yer alıyor zaten. Ölümüne ayrı bir başlık açılmış durumda. 14 Kasım 1950 gecesi saat 11'e 5 kala kalbi duruyor. Bu resmi ölüm raporuna yazılanlar. Şimdi burada bugüne kadar yani bu kitap yazılana kadar elbette anlatılanların hepsinin aslında çok iyi bir niyeti var. Adnan Veli'nin abisinin ölümünde o güne kadar anlatılan işte kokain komasının böyle haberler çıkıyor. Gazetelerde böyle işte kokain komasına girerek öldü diyorum ama bitmeyen bir nefret var. Çünkü şiirde yenilik yapıyor bu adam. Bu şiir sadece bu olmak zorunda değildi. Üstelik ispatlıyor demin Yahya Kemal'i okuduğum şiirinde olduğu gibi. Bilmediği için değil, istemediği için, inanmadığı için yapmıyor o şiiri. Burada Adnan Veli'nin tavrını anlamak mümkün. Çünkü o abisinin bu anlamda bilinirliğini, şöhretini karalamak istemiyor. Onun dışında ölüme ilişkin değerlendirmelerde herkesin kafasında bir şey daha var. Bir, aileye verilecek haber. İki, Nait Hanım'a verilecek haber. Ve burada onun yaşamını karalamak istemiyor kimse. Dertleri o değil çünkü. Böyle bir şey değil. Dertleri Orhan Veli'nin yaşamının sona erdiğini biraz lisan-ı münasiple, usturubuyla anlatabilmek. Orhan Veli öldüğü gece Muzaffer Gencay'ın evinde kalıyor. Muzaffer Hanım bir avukat. Hayır aralarında bir ilişki falan yok. Muzaffer Hanım'ın kız kardeşi de evde zaten aynı evde orada kalıyor. Sadece gece orada kurulan masadan Orhan Veli kalkamıyor. Ciddi bir alkol sorunu var. Çok ciddi bir alkol sorunu var hem de. O masadan kalkamadığı için orada kalıyor. Ve sabah kız kardeşiyle birlikte aslında Muzaffer Hanım Orhan Veli'yi ölü buluyor desek yeri. Raporlarda bu çok ayrıntılı açıklanmış durumda değil adli tıp raporlarında. Ama ben şuna dikkati çekmek istiyorum sadece. Nasıl öldüğünün ötesinde arkadaşları yine Sabahattin Eyüboğlu var. İçlerinde çok acayip bir tevafuk mu dersiniz, tesadüf mü dersiniz? Yanında bulunan insanlar dört bir koldan bir şey ispatlamaya çalışıyor. Ya bu düşündüğünüz gibi bir insan değil. Öyle biri değil. Düşünseniz 36 yıl sürmüş kısacık bir hayatın içinde bir de bu ispatla uğraşıyorsunuz. Çünkü herkes pençelerini çıkartmış parçalanmanızı bekliyor. Nait Hanım'a bir mektup yazıyor Sabahattin Eyüboğlu. Derdi şu, aslında mektupta da söylüyor onu. İçinden defalarca diyor ki inşallah benden önce ulaşıp söylemişlerdir. Çünkü bunu söylemenin yolu yok. Sevgili Nait Hanım, elim varmıyor yazmaya fakat benden haber bekleyeceğinizi biliyorum. Sesiniz dün gece hep ne oldu diye soruyordu. Yıllardır korktuğumuz başımıza geldi Nait Hanım. Orhan'ı kaybettik. Gazetenin size benden evvel haber vermesini hem istiyorum hem istemiyorum. Kim bilir neler anlatacaklar. Benim bildiğim kadarı şu. Orhan dün sabah avukat Muzaffer Hanım'ın evine gitmiş. Piyesine ait bir iş için. Başı ağrımaya başlamış. Biraz sarhoşmuş. Fakat Dora ile telefonda konuşurken rahatmış. Dora, Bella'nın ablası. Hani aşık olduğu kadın var ya. Deminden beri konuştuğumuz o kedinin sahiplerinden bir tanesi. Onların da hayatı ayrıca bir ilginç tabii. Gittikçe fenalaşmış, 3 doktor gelmiş, alkolden zehirlenme demiş. O sırada koma başlamış. Can kurtaranla Cerrahpaşa'ya götürmüşler. Bizleri telefonla hep aramışlar, yalnız Dora ile Mualla'yı bulmuşlar. Mualla'da Hamdi'ye ulaşmış. Tarık Temel'i alıp hastaneye gitmişler ve ümit kesilmiş olmasına rağmen bu gibi hallerde ne yapılması lazımsa yapmışlar. Saat gündüz 12'ye doğru başlayan koma gece 11'e kadar fasılasız devam etmiş. 11'e 5 kala kalbi durmuş. Ben saat 9'a doğru öğrendim. Yanına kimse konmadığı için kız kardeşini getirmeye gittim. Dora ile birlikte yeni adreslerini arayıp bulduk. Fakat evde kimseyi bulamayıp döndük. Döndüğümüzde Orhan gitmişti. O gece saat 2'de adli tahkikat başladı. Hastane doktorları alkolden zehirlenme teşhisini kabul etmemişler. Beyaz kokainden bahsediyor veya başka habis bir zehirden şüpheleniyorlar. Muzaffer Hanımların ve Dora'nın ifadelerini aldılar şimdilik. Karakola götürüyorlar. Karakolda bakılıyor. Çünkü o dönem kokain kullanımı çok yaygın. Özellikle edebiyat çevrelerinde de çok yaygın. Yani dünyada da çok yaygın. Bugünkü gibi tehlikesi çok fazla bilinir bir şey değil. İnsanı yok ediyor diye biliyorlar sadece. Biz bu sabah Hamdi ile hastaneye gidip tam teşhisi öğrenmek istedik. Otopsiden önce bir şey söylenemeyeceğini söylediler. Bize Orhan'ın kokain kullanıp kullanmadığını sordular. İhtimal vermediğimizi söyledik. En çok bu teşhis üzerine durdukları için, otopsinin ister istemez yapılacağı için, biz de kokaine ihtimal vermediğimiz için otopsinin tam hakikati meydana koyacak şekilde yapılması istikametinde teşebbüse geçtik. Sonra yine Hamdi ile Şişli'deki eve gittik. Daha önce Firuzan'ı, kız kardeşi, ben mektepten bizim eve çağırtmış ve hayatımda ilk defa olarak kara haberci olmaya razı olmuştum. Eve gittiğim zaman haberi yeni almışlardı, perişandılar. Annesi oğlum intihar etti diyordu. O da Veli Bey de hiçbir şeye karışacak halde değiller. Ne lazımsa siz yapın. Başka kimsemiz yok dediler. Bu arada havadisin gazetelere kötü şekilde aksetmemesi için aklımıza gelenleri yaptık. Havadis yarınki gazetelerde çıkacak. Belki bugün akşam bazı gazeteler de yazar. Bütün bu teferruat size yazmam lazım mıydı? Değilse de affedin. Ben öyle sandım. Esasen halen onu kaybettiğimize inanmıyorum. Hep bu teferruat içinde boğulmuş haldeyiz. Duygularınıza katılır, sizi kucaklarım. Sabahattin. 14 Kasım 1950, bu 36 yıllık kısacık yaşamın bitişi. Ama o kısacık yaşamın içine sığdırılmış yüzlerce şiir. Çok acayip bir öykü. Düz yazılar, çeviriler, tiyatro eserleri, çok istiyor tiyatro oyuncusu olmayı Orhan Veli. Hatta hayatında çok içinde kalan noktalardan bir tanesi. Demin gösterdiğim bu Yapı Kredi'den çıkmış Beni Bu Güzel Havalar Mahvettin'in içinde kendi oynattığı bir Karagöz var. O ses de alınmış. Bir Karagöz ve Acıvat oynatıyor. Yani bir hayal perdesi kuruyor. İnanılır gibi değil. Gerçekten çok yetenekli. Zaten birkaç oyunda da oynuyor. Hem lisedeyken oynuyor hem daha sonrası için. Böyle şeyler oluyor ama içinde kalıyor işte. Ercüment Behzat Lal'la sürekli bunlar konuşuluyor falan. İçinde kalıyor. Her neyse. Bu 36 yıl içinde, 36 yıllık hayatın içinde çok acayip şeyler bırakıyor. Ben istedim ki bugün sadece şiirlerinin peşinden gitmeyelim Orhan Veli'nin. Gerçekten hayat böyle bir şey olmasın. Çünkü Orhan Veli'nin şiirlerini hep duyuyorsunuz. Bugüne kadar böyle çok duygusal sesle bunları size okuyanlar oldu. Ama istedim ki sadece Orhan Veli'yi değil, Orhan Veli'nin yaşadığı dönemi bilin. Çünkü o acayip bir dönem. O dönemin içindeki insanlar acayip insanlar. O dönemin içinde yaşayan insanlar, bu ülkede insanlar daha çok sanattan zevk alsınlar. Daha çok sanatı bilsinler, edebiyatı tanısınlar, okusunlar. Mutlaka okusunlar diye bir şey yapmış insanlar. Şimdi yayının sonunda benim için en özel bölüm. Biliyorsunuz ben burada çok özel şeyleri tercih etmiyorum. Yani kendimle ilgili çok şey anlatmıyorum size. Ama burada bu Orhan Veli yayınında benim için özel bir bölüm var mı? Var. Bu gördüğünüz benim hayatta sahip olduğum ilk kitap. Gerçekten hayatta sahip olduğum ilk kitap. Kendisi değil maalesef. İşte büyürken insan 50 yıllık yaşamın içinde taşınmalar, gitmeler, gelmeler içinde kaybediyor onu. Benimki de kayboldu. Ama bu 1970 basımı Doğan Kardeş yayınlarından çıkmış La Fontaine Masalları Orhan Veli Kanık'ın bir çevirisi. O demin bahsettiğimiz çevirilerden biri. 1970 baskısı. Bu bana okumayı öğrendikten sonra ilk armağan edilen sevgili Metin abinin, Metin Şimşek'in hediye ettiği kitap. Bende orijinali yok. Ben bunu bir süre önce sahaflardan buldum ve hakikaten çocukluğuma dönmüş kadar sevindim. Çünkü bu kitabı artık kapağını yavaş yavaş unutmaya başlamıştım. Gözümde bir silüet vardı. İncecik bir kitap. Darmadan baksanıza yani samanı sararmış bir kitap. Ama burada Orhan Veli'nin benim hayatımda açtığı o yol son derece önemli. Bu kitaba kitabın ön sözünün haricinde Orhan Veli ne yazmak istediğini, ne yapmak istediğini anlatıyor kitabın başındaki yazıda. La Fontaine çevirisi yapıyor. La Fontaine'in masallarını, burada anlattığı masalların pek çoğunu Ezop'tan aldığını söylüyor. Aslında bu onunla ilgili olarak yapılmış eleştirilerin pek çoğunu da yok eden bir şey. Çünkü Ezop dediğiniz biliyorsunuz hani bu toprakların insanı, Bandırma doğumlu biri Ezop. Onun masallarından La Fontaine'in hazırladıkları. Bu kitabın benim hayatımdaki özelliği şu, ben okumayı öğrendikten sonra okumanın insana ne katabileceği üstüne isteseniz de istemeseniz de düşünmeye başlıyorsunuz. Gerçekten yani hayatınızda ya sizi etkiliyor ya hiç etkilemiyor. Ama burada Orhan Veli'nin anlattığı bir şey benim için son derece etkili olmuştu. Ve sonra yıllar sonra üzerinden 45 yıl geçip dönüp baktığım zaman Orhan Veli'de beni etkileyen şeyin ne olduğunu gördüm burada. Çünkü bir çocuğun hayalini en fazla genişletebilecek şey ağaçların, kuşların, böceklerin, öküzlerin, kurbağaların, bulutların, derelerin, tepelerin konuşması, bir şey anlatması. Orhan Veli de bunun için çeviriyor zaten La Fontaine'in masallarını. Ve diyor ki, eserlerinde hayvanlar yardımıyla insanların kusurlarını, zayıf taraflarını göstermiş. Masallarının çoğu Ezop adlı eski bir Yunan hikayecisinin masallarından alınmış. Yalnız bunlara ne masal demek doğru ne de hikaye. Fransızlar fable diyor. Bu türü belki de tanıtan eserlerden bir tanesi bu. Ve bugünü de çok özetleyen bir şey. Tarihsiz, zamansız eserler bunlar. Bunlardan bir tanesi sizinle daha önce bu yayında paylaşmıştım. Güç için başkalarına biat edenleri son derece iyi anlatıyor. Kurtla köpek. Zafiyetten çiroza dönmüştü kurdun biri. Köpekler aksine semiz mi semiz. Bu kurt bir gün bir köpeğe rastladı. İri, güzel, besili bir köpek. Tüyleri tertemiz. Atılıp şunu bir parçalamalı diyordu içinden kurt cenapları. Boğuşmayı da göze almak lazımdı fakat köpek deseniz kendini hakikat koruyabilecek kadar anaçtı. Bunu gören kurt pek sessiz yanaştı. Biraz aşağıdan alıp dil dökeyim diye hayran olduğunu söyledi bu semizliğe. Güç bir şey değil sayın efendimiz dedi köpek böyle benim gibi semirmeniz. Vazgeçin bırakın bu ormanları. Nedir bu ormanlarda çektiğiniz? Seril sefil, perişan, aç bir ilaç. Açlıktan neredeyse öleceksiniz. Hepiniz flüsü ahmere muhtaç. Adeta aslan ağzında yiyecekleriniz. Gelin benimle, hemen değişsin kaderiniz. Kurt sordu, peki işim ne olacak? Hiç, dedi köpek. Sadece adam kovalamak. Vazifeniz yabancılara şiddet, evdekilere hürmet göstermekten ibaret. Ama karşılığında neler neler, sizindir artık evin sayısız yemekleri, o ne piliç, o ne kuş kemikleri, o ne sonsuz okşanıp sevilmeler. Kurt ne diyeceğini şaşırmıştı, sevincinden adeta gözleri yaşarmıştı. Derken baktı ki köpeğin boynunda bir yara. Bu ne dedi? Hiç. Nasıl hiç? Mühim değil yani. Ama ne? Bağlamak için tasma takarlar ya, gözüne ilişen herhalde onun yeri. Bağlamak mı? Serbestçe dolaşamaz mısınız? Pek dolaşamayız ama ne çıkar ki? Ne mi çıkar? Yerinde dursun saltanatınız. Hani hazineler bağışlasalar, zerre bile feda edemem hürriyetimden deyip bizim kurt oradan uzaklaştı hemen. Benim için okumanın güzelliğini anlatan kitaplardan bir tanesi ama çok özel bir kitap gerçekten. Yani bir çocuğa verilebilecek en güzel kitaplardan biri belki. Hayalini, ufkunu açabilecek bir kitap çünkü. Ve burada anlatılan şey, köpeğin kendini davet ettiği yerde bulunmamayı tercih eden insan Orhan Veli. Belki bugün konuştuklarımızın içinde en önemli yeri, en önemli bölümü bu. Çünkü Orhan Veli'nin anlattıkları hepimizin hayatında çok önemli başlıklar, çok önemli yer sahibi. Hem şiirin basitliği, sadeliği, hem de o sadeliğin içinde anlattıklarının derinliği, bugün bu hikayenin içinde neredeyse 1,5 saate yaklaşacak. Epeyce olmuş. Onun içinde size anlattıkları bize bambaşka bir öyküyü özetliyor aslında. Böyle yaşamak da mümkün. Böyle anlatabilmek de mümkün. Çünkü bir takım insanların yaşadıklarının, yaptıklarının aksine bildiği yoldan gitmeyi tercih eden, bunun için 36 yıllık kısacık bir ömrü feda eden, Türkiye'de edebiyatın gelişmesine kendi açısından çok büyük katkı vermiş, şiirde yenileşmeyi sağlamış ama bununla birlikte hepsinin ama hepsinin ötesinde şiiri bir yere getirebilmiş. Üzerinden ölümünün üzerinden 71 sene geçmesine rağmen insanların hala baktığı zaman o şiirdeki sadeliğiyle birlikte güzelliğini bulabildiği, keşfedebildiği insanlardan bir tanesi. Orhan Veli. Bugün Orhan Veli'yi konuştuk. Onun bir şiiriyle bitirelim. Aslında okunabilecek çok fazla şiiri var ama kendini anlatan, Veli'nin oğlunu anlatan o kısacık şiir belki hayatının en güzel bölümü. Burada hepiniz için söylenebilecek şey şu. Şiir hayatımızı inceltir, edebiyat hayatımızı inceltir. Ama belki kim olduğumuzu bulmak çok da rahat bir yolculuk olmayabilir. Sıkıntılı bir şeyler de vaat edebilir. Ömrünüz istediğiniz gibi rahat geçmeyebilir. Asıl olan arkanızda ne bıraktınız. Eğer böyle bir şey bırakabiliyorsanız, yüzlerce şiirle birlikte böyle bir yaşam bırakabiliyorsanız, işte o zaman hakikaten yaşanmaya değer bir şey bırakıyorsunuz. ve arkanızda bıraktığınız şey bunca seneden sonra hala konuşulabilir oluyor. Şairin sözü üzerine söz söylemek haddimiz değil. O yüzden Orhan Veli söyleyecek son sözü. Alttan İklim Tamkan, sevgili İklim Tamkan işlik edecek beni. Sağ olsun, var olsun yolladığı bu güzel melodiler için. Yayın boyunca kullandığım bütün belgelerde, bilgilerde imzası olan gerçek anlamıyla edebiyatın arkeoloğu Haluk Hoca'ya, Haluk Oral'a çok çok teşekkür ediyorum. Pek çok insanın yaptığı, yazdığı Orhan Veli'nin dışında bir şey anlatmaya çalıştım. Umarım sürçülisan etmemişimdir. Çünkü burada anlattığımız insan zor bir insan ve o zor insanın anlatımları da gerçekten çok başarılı bir hale gelebilir mi, gelemez mi? İşte onu bir parça düşünmek gerekiyor. Dostlarıyla birlikte var olan, dostlarıyla birlikte yaşayan Orhan Veli'ydi bugün konuğumuz. Pazartesi sabah bir şekilde görüşürüz. İstanbul'da, Boğaziçi'nde bir fakir Orhan Veli'yim. Veli'nin oğluyum, tarifsiz kederler içinde. Urumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuş da bir türkü tutturmuşum. İstanbul'un mermer taşları, başıma da konuyor, konuyor aman martı kuşları. Gözlerimden boşanır hicran yaşları. Edalım, senin yüzünden bu halim. İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama. El konuşur sevişirmiş bana ne? Sevdalım, boynuna vebalim. İstanbul'da, Boğaziçi'ndeyim. Bir fakir Orhan Veli. Veli'nin oğlu. Tarifsiz kederler içindeyim.